Günaydın sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Aynı Zaman Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, İlter Hocam, Önder Hocam, Serdar Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak hocam, insanın düşünen bir varlık olduğuna ilgili biraz konuşmak istiyorum ben. İnsan düşünen bir varlıktır ve Allah'ın yarattığı özel kullardan, canlılardan bir tanesidir. Çünkü en büyük yeteneği düşünme kabiliyetidir insanın. Ve Allah Kur'an'da da insanların düşünmesini emrediyor. Akıllarını kullanmasını emrediyor. Bununla ilgili Kur'an'da çok fazla ayet var düşünmekle ilgili. İnsanların düşünme kaynağıyla doğru yolu bulması ya da doğruyu tercih etmesi için düşünmesi gerekiyor. İşte hani ve şöyle bir şey var. Allah düşünceyi yaratırken insanlarda özel bir sistem de yaratmış. Düşünce hiçbir şekilde yorulmuyor. Her konuyu düşündüğünüz zaman aklınız yeniden bu konuyu düşünebiliyor. Yani hiçbir şekilde uyku gibi, vücudun yorgunluğu gibi düşüncede bir yorgunluk olmuyor. Her an konuşmaya hazır şekilde, düşünmeye hazır şekilde, hali hazır şekilde bekliyor düşünmek. İşte bu da çok önemli Allah'ın insanlara vermiş olduğu bir şey. Hani bunu bilerek, bunun farkında olarak bizim de düşünmememiz ve insanların düşünerek yaşaması gerekiyor bazı olayları. İşte ben nasıl oldum? İşte dünyadaki olan olaylar neden böyle oluyor? İşte nasıl bir zamandayım? Bunların hepsini insanların düşünmesi gerekiyor. Düşündüğümüz takdirde bazı şeylerin farkına varabiliyoruz. Düşünmeyen insanları görüyoruz mesela, değil mi hocam? Yani düşünmeyen insanlar, işte bazı şeylerin farkına varmayan insanlar yaşadığımız zamanın da farkına varmıyorlar. Etrafımızda kuşun neden uçtuğunu, senin kalbinin nasıl attığının da farkına varmıyorlar. İşte benim vücut sistemim nasıl çalışıyor bunun da farkında değiller. İşte hücrelerin aklının olmadığı, düşünmediği halde nasıl görevlerini çok iyi şekilde yerine getirmelerinin farkında değiller. İnsanlar bunları düşünmedikleri için, tefekkür etmedikleri için bunların farkına da varamıyorlar doğal olarak. Bizim gerçek Allah'ın istediği gibi Müslümanların, müminlerin ne yapması gerekiyor? Düşünmeleri gerekiyor. Çünkü Allah müminlerin düşünmelerini istiyor. Ve düşünen mümin de gerçekten Müslüman olan, düşünen insan da hayatında ona göre yaşar ve ona göre şekillendirir. O zaman da her şeyin farkına varmış oluyorsunuz. Etrafınızda uçan kuşun da farkına varıyorsunuz. Kuşun kimin uçurduğuna, kuşu kimin uçurduğuna, işte kuşun nasıl uçtuğuna, aerodinamik yapısına. Mesela hem teknik olarak anlatıyoruz özelliklerini kuşun, hem de Kur'an mucizeleriyle anlatıyoruz, iman hakikatleriyle anlatıyoruz. İşte bunlara farkına varılması gerekiyor insanlar tarafından. Düşünmenin çok büyük Allah tarafından insanlara verilen bir nimet olduğunu farkına varılması lazım. Ve insanlar hayatlarını düşünerek devam ettirmeleri gerekiyor. Diğer canlılardan çünkü çok farklı bir özellik. Yani hiçbir canlıda baktığımız zaman sokaktaki canlılarda, yani hayatta olan diğer canlılarda hiçbirinde bu düşünme özelliği yok. Allah bize verdiğine göre bu özelliği, demek ki bunun bir farkı var. Yani sadece insanlar düşünebiliyorsa muhakkak bunun bir farkı vardır diğer canlılardan. O zaman bunu bilerek buna göre yaşamamız gerekiyor. Bununla ilgili slaytlarımız var, biraz onları aktaralım izleyicilerimize. Müslüman derin düşünür. Düşünmek Allah'ın Kur'an'da emrettiği Müslümanların önemli vasıflarından biridir. İnsan yaşadığı her an düşünme yeteneğine sahiptir. Ve insanın düşünce ufku öylesine geniştir ki bunlara bir kısıtlama, sıralama getirmek mümkün değildir. Ancak düşünen insanlar akledebilir ve diğer canlılardan farklı bir konuma ulaşabilirler. İnsanın düşünmeye başlaması için özel bir ortama oluşmasına gerek yoktur. Sabah kalktığı andan itibaren düşünmek için önüne birçok imkan serilir. Genellikle yorgun veya uykusuz değildir. Her şeye yeniden başlamaya hazırdır. Bu düşünen insanın aklına Allah'ın bir ayeti gelir. Şeytandan Allah'a sığınırım. O geceyi sizin için bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de yayılıp çalışma zamanı kılandır. Furkan suresi 47. ayette. İnsanın sabah kalktığında kahvaltıda ne yiyeceğinden veya evden kaçta çıkması gerektiğinden daha önemli konular vardır. Ve öncelikle bunları düşünmesi gerekir. Öncelikle sabah uyanabilmesi büyük bir mucizedir. Bilincini tamamen kaybetmesine rağmen sabah yine eski bilinci ve kişiliğiyle geri dönmüştür. Kalbi atmakta, nefes alabilmekte, konuşabilmekte ve görebilmektedir. Oysa gece uykuya dalarken bu nimetlerin sabah tekrar verileceğinin hiçbir garantisi yoktur. Üstelik gece boyunca başına herhangi bir felaket de gelmemiştir. Örneğin oturduğu apartmanda bir komşusunun dalgınlığı gaz kaçağına sebep olabilir ve gece büyük bir patlamayla uyanabilirdi. Bulunduğu bölge doğal bir felakete maruz kalabilir, belki hayatını kaybedebilirdi. Vücudunda başka sorunlar olabilir, örneğin şiddetli bir böbrek sancısı, baş ağrısı ile uyanabilirdi. Ama bunların hiçbiri olmamıştır ve sapasağlam olarak uyanmıştır. Tüm bunların düşünce düşününce Allah'ın kendi üzerindeki bu geniş rahmeti ve koruması için ona şükreder. Yeni bir güne sağlıklı olarak başlamak, insanın ahireti için daha fazla kazanç sağlayabilmesi için Allah'ın ona bir fırsat daha vermesi demektir. O halde yapılacak en güzel davranış, günü Allah'a razı edecek biçimde geçirmektedir. İnsan her şeyden önce bunun planlarını kurmalı, kafasını işgal eden düşünceler bunlar olmalıdır. Allah'a razı etmenin en önemli yöntemlerinden biri ise konuda andan yardım istemektedir. Hazreti Süleyman'ın ihlaslı duası bu konuda müminlere örnektir. Rabbim, bana, anneme ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat. Nem suresi 19. ayette. İnsanın acizliğinin düşündürdükleri, insan sabah yataktan kalkar kalkmaz aciz bir varlık olduğunu fark ederek düşünmeye başlar. Her sabah mutlaka yüzünü yıkaması, dişlerini fırçalaması gerekir. Bunları gören insan diğer acizliklerini de düşünmeye başlar. Örneğin her gün banyo yapmak zorunda kalması, incecik derisinin altında bakmakta zorlanacak kadar kötü görünmesi, vücudunun enfeksiyona son derece açık olması, uykusuzluğa, açlığa ve susuzluğa dayanamaması hep acizliğin göstergeleridir. Kara topraktan çıkan bir gül tertemiz kokarken, insanın bakım yapmadığı takdirde vücudunda oluşan kokunun dayanılmaz olması, özellikle kibirli ve kendini beğenmiş insanların üzerinde düşünerek ibret almaları gereken bir durumdur. Sabah aynaya bakan bir insanın eğer yaşı ilerlemişse aklına daha başka düşünceler de gelir. Hayatının ortalama ilk 20 senesinden sonrasında ilk yaşlanma belirtileri başlamıştır. 30'lu yaşlara geldiğinde göz altları, ağız kenarları kırışmaya başlamış, cildinin eski diriliği kalmamış, vücudunun büyük bir bölümünde deformasyona görünmeye başlamıştır. Yaşı da ilerledikçe saçları beyazlamış, hatta elleri bile yaşlanmıştır. Bunları düşünen bir insan için yaşlılık dünya hayatının geçiciliğini gösteren, insanın dünyaya hırslı bağlanmasını engelleyen en etkili olaylardan biridir. Yaşlanmaya başlayan kişi artık dünya hayatında geriye bir sayım başladığını anlar. Aslında yaşlanan ve geri sayımı başlayan insanın bedenidir. Beden gün geçtikçe çürür ancak insanın ruhunda bir yaşlanma olmaz. İnsanların çoğunlukla gençliklerinde veya çirkin olmalarının şiddetli olarak etkisinde kalırlar. Genellikle güzel olan kibirlidir, çirkin olan ise ezik ve mutsuz olur. Yaşlılık ise bedenin güzelliğinin ve çirkinliğinin ne kadar geçici olduğunu, Allah katında tek geçerli olanın ve insanın tek kazancının Allah'a olan bağlılığı ile gösterdiği, güzel ahlakın olduğunu gösteren önemli bir ibrettir. İnsan bu acizlikleriyle her karşılaştığında, her türlü eksikliklerden münezzeh olan tek kusursuz varlığın Allah olduğunu düşünür ve Allah'ın yüceliğini tesbih eder. Allah insanın sahip olduğu her acizliği bir hikmetle yaratmıştır. İnsanların dünya hayatına bağlanmamaları, dünya hayatında sahip oldukları ile azıp şımarmamaları bu hikmetlerden bazılarıdır. Bunları düşünerek kavrayabilen kişi ahirette Allah'ın kendisini tüm bu eksikliklerden arındırılmış olarak yaratmasını ister. Evet, burada da gerçekten görüyoruz Allah'ın insanlardan istediklerini. Yani düşünmemiz gerekiyor kısacası. Yani neden olduğumuzu, nasıl olduğumuzu, yani İnsan zaten Allah insanları aciz olarak yaratmış az önce de söylediğimiz gibi. Biz mesela banyo yapmadan, işte yüzümüzü yıkamadan sabah ya da kendimize bir bakım yapmadan saçımızı sakalımızı kesmesek, yani böyle mağara adamı tarzı dediğimiz, hani böyle artık çok fazla çirkin bir görüntü ve kötü bir koku yayacaktır insanlara. Hani insanlar kendini temizlemeye acizdir. Mesela uyumasak, biz iki gün arka arkaya uyumasak üçüncü gün hiçbir hareketimizi yapamayız. Bu insanların acizliğidir. İşte bunların insanların düşünmesi gerekiyor. Yani ben acizim ve bunları düşünmem gerekiyor. Allah beni aciz olarak yaratmış. Güzelsem de bunun farkında olup bu güzelliğin de Allah'ın güzelliği olduğunu farkına varması gerekiyor. Kibirli olmaması gerekiyor insanların. İşte çirkinsen de ben çirkinim diye Allah'a isyan etmemen gerekiyor. Çünkü sonuçta gören gözdür. Yani güzel olan da çirkin olan da bunlar nasıl diyoruz mesela göreceli kavramlar. Gerçekten insandan insana göre değişir. Ama hepsinin de farkında olmamız gereken, bilincinde olmamız gereken Allah'ın bize verdiğidir bunları. İşte bunları bilerek yaşarsak, kibirle yaşamazsak güzel bir hayat süreriz. Biz mesela az önce de söylediğimiz gibi mesela topraktan bir çiçek çıkıyor değil mi? Farklı farklı çiçekler çıkıyor. Kokularına bir bakıyoruz, mis gibi kokuyorlar. Oysa toprakta bir sürü bakteri var, bir sürü yani çiçeği etkileyebilecek normal insan olsa mesela çürütecek insanı, pis koku yayabilecek bir sürü mineral var, bakteri var toprağın altında. Ama mesela toprağın altından çiçekler çıkıyor. Mis gibi kokusu var mesela. Bakıyoruz ne güzel kokuyor diyoruz. İşte Allah'ın kokusu o. Ama mesela insan aciz yaratmış Allah insanı. Farkına varsın diye, Allah'ın farkına varsın diye. İki gün duş almadığınız zaman da insanda inanılmaz bir koku oluyor mesela. İşte bunların farkına varmamız gerekiyor, aciz olduğumuzu. O yüzden Allah düşünmeyi emrediyor. Bunları düşünün diyor. Biz de bunları düşünüp Allah'a tefekkür etmemiz gerekiyor inşallah.
Maşallah. Düşünmek önemli. Çünkü düşünmediğimizde Cenab-ı Allah buyuruyor onu, hayvandan daha aşağı olursunuz diyor. Bak hayvan gibi de değil, hayvandan daha aşağı olursunuz diyor. Ender hocamın anlattığı konular olağanüstü önemli konular ve çok iyi anlaşılması gereken konular. Çünkü özellikle son 150 yıldır bu materyalist ve darwinist kafa insanların beynini uyuşturdu. Yani düşünmemeye yönelik ve buna sevk eden bir sistem içine, bir adeta büyü içine soktular insanları. Ne telkini verdiler? Dediler ki işte hayat ezelden beri zaten vardı. Dünya sonsuzdan beri geliyor. Materyalist kafanın temel mantığıdır. İşte ondan sonra ebediyete kadar da gidecek. Bunda düşünecek bir şey yok. Efendim dünyaya gelirsin, yersin, içersin, büyürsün. İşte akıl bali oldu mu? Efendim evlenirsin, çoluk çocuk, iş güç, para kazanır, kariyer yaparsın. Bir ev alırsan da o da sendendir, çok iyi olur, rahat edersin. Ondan sonra işte bitmez tabii, yazlık gelir, araba gelir, arabanın ne bileyim bir sene sonra modeli eskir, hadi daha iyisi için çalışırsın. Ondan sonra çoluk çocuk, düğün dernek derken bir de bakmışsın, gelmişsin 70 yaşına, elinde televizyon kumandası, oturmuşsun koltuğuna, televizyonda zap yapıyorsun. Ondan sonra adeta ölümü beklercesine bir hal. Bu kadar yani dünyaya. Zaten öleceksin. Zaten tesadüfen geldin diyorlar dünyaya. Tesadüflerin eserisin sen. Hayvanlar gibi de bir mücadele de var dünyada. Sen de hayvan gibi bir varlıksın zaten. Dolayısıyla manevi duyguların olmasının bir manası da yok. Yani sevgi, şefkat, merhamet değil mi? Ve özellikle işte Ender Hocam'ın çok güzel anlattığı derin düşünme konusu olmadığı için de böyle sığ, zahiri bir hayatla bu dünya defterini kapatacaksın, gideceksin bu dünyadan. Zaten yok olacaksın, öyle diyorlar. Toprağın altına girdin mi işte toprak oluyorsun. Bitti, bu kadar diyorlardı. Sonra ne oldu? Hep söylüyoruz hocamızdan, Allah razı olsun. Ayrı zamanda özellikle 1979 yılı ve 80 yılı itibariyle başlamış oldu. İlmi ve manevi yöndeki çalışmalarıyla, fikri çalışmalarıyla, kitaplarıyla, eserleriyle, belgeselleriyle insanları bu büyüden çıkardı. Yani dünya hayatı hiç öyle zannedildiği gibi değilmiş meğerse. Öyle geldik işte buraya efendim eğleneceğiz, gençliğimizi bir şey tadını çıkaracağız, sonra da yaşlanıp ölüp gideceğiz değilmiş. Öyle değil. Ve bununla birlikte ahir zaman dediği Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok olağanüstü, harika olayların olduğu ve olacağı bir dönemde de üstelik Cenab-ı Allah bizi dünyaya getirmiş inşallah. Biz burada ahir zamanda yapılacak en önemli konulardan bir tanesi de işte Ender Hocam'ın anlattığı düşünmektir. Çünkü Cenab-ı Allah insanı boşu yaratmamıştır. Dünyaya getirmiştir. Onun lüksü ve konforu için her türlü imkanı da yaratmıştır. Bizden istediği şudur, şükür. Cenab-ı Allah'ın bizim için yarattıklarına bakacağız, anlayacağız. Bu çok önemli, anlamak çok önemli. Çünkü bakmakla anlamak farklı şeylerdir. Bakıp göreceğiz, diyeceğiz ki Cenab-ı Allah'ın bunda bir ayeti var, bir delili var. Elhamla, subhanallah bizim için yaratmış, bizim lüksümüz, rahatımız, konforumuz için yaratmış. Biz buna şükredeceğiz. Hem fiilen ibadetlerimizle, hem de sözlü dua ve tefekkürlerimizle, anlatımlarımızla. Şimdi Cenab-ı Allah derin düşünme konusunu Kur'an'da birçok ayette bahsediyor. Mesela onlardan birkaç tanesini paylaşalım izleyicilerimizle. İnşallah. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, şeytanın Allah'a sınırım, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Bak, düşünen bir topluluk için nelerde ayetler varmış? Göklerin ve yerin yaratılmasında. Demek ki bir kere Cenab-ı Allah bizi düşünmeye sevk ediyor. Neyi? Göklerin ve yerin yaratılışını. Nasıl oldu? İşte Big Bang'le biliyorsunuz değil mi? Hiç de öyle materyalistlerin dediği gibi ezelden beri yokmuş yeryüzü, bir anda kainat, bir anda Cenab-ı Allah ol emriyle var olmuş. Bunu gördük. Ama nasıl gördük? Araştırınca gördük, değil mi? Cenab-ı Allah bize bunu gösterdi. Big Bang gibi ve buna benzer olaylar Cenab-ı Allah'ın yaratma delillerindendir. Gece ile gündüzün ard arda gelişi. Bak burada da bir harikalık vardır. Hiç değişmez. Değil mi? Mesela gece olur. Sen bilirsin ki işte 8 saat sonra, 5 saat sonra gündüz olacak. Bu da Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisidir. İnsanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde. Bize yararlı olan her şey Cenab-ı Allah'ın ayetlerinden, delillerinden. Öyle bakacaksın. Bunu bize mesela elbiseyi Cenab-ı Allah bizim için yaratır. Mesela suyu temizlenmemiz için Cenab-ı Allah bizim için yaratır. Diş fırçasını Cenab-ı Allah bizim için yaratır. Bu ve buna benzer her şey bardak. Su içiyoruz, Cenab-ı Allah bizim için yaratır. Kalem yazıyoruz, Cenab-ı Allah bizim için yaratır. Hep kolaylık olsun diye. Bunların hepsi aittir ama kim için? Düşünen için. Düşünmezsen bunları bakarsın bunlara, böyle geçer gözünün önünden. Hepsi geçer. Hepsini kaçırırsın, Allah esirgesin. Sonra ne diyor? Yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda. Bak ayet var. Allah'ın yaratma delilidir. Bunları geçip geçmeyeceğiz. Her canlıyı orada üretip yaymasında, canlıların üremesi, çoğalması ve hep anlatıyoruz değil mi iman hakikati olarak? Canlıların sahip olduğu özellikler harikadır, olağanüstüdür. Akıl alametleri sergiler, aklı şuuru olmayan varlıklar. Bunlar bizim hep imanımızı arttıran değil mi? Başlıca konuların önünde geliyor. Bak rüzgarları estirmesinde, canım bugün dava çok rüzgarlı demeyecek Müslüman. Rüzgarı Cenab-ı Allah yaratır. Bir hayra ve hikmete binaen yaratır ki işte biliyorsunuz o bitkilerin polen vesilesiyle de üremesinde de önemli bir rolü var. Gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde. Üstad çok güzel anlatıyor onu. Bir kere diyor hiç mesela yok diyor. Ortada hiçbir şey yok diyor. Göğe bakıyorum diyor. Bir anda diyor Cenab-ı Allah'ın o rahmeti hazinesinden diyor. Bir anda her tarafı bulut sarıyor diyor mesela. Bak ne güzel bir bakış. Aa işte her taraf bulut oldu. Şimdi belli ki birazdan yağmur yağacak, ıslanacağız. Böyle olmaz. O bulutlar Cenab-ı Allah'ın emriyle gelir gökyüzüne. Cenab-ı Allah bir emir daha verir, yağmur yağdırır. O yağmura da öyle bakacağız. O da diyor rahmet hazinesinden diyor, her katrede diyor, her damlada Cenab-ı Allah tecelli eder diyor, tecessüm eder diyor. Öyle iner o katreler diyor. O yüzden diyor rahmet yağar derler diyor insanlar için yağmur yağdığında. Bak ne güzel. Ama kim için bu? İşte derin düşünen insanlar için. Yoksa yağmur, eyvah kaçışalım yağmur yağıyor demez Müslüman. Cenab-ı Allah bir emir verir, gök gürler, şimşek çakar. Müslüman diyecek ki maşallah elhamdülillah diyecek. Bak gök gürledi, Cenab-ı Allah tesbih ediyor diyecek. Çünkü yerde ve gökte ne varsa Cenab-ı Allah boyun eğmiştir diyor ayet-i kerimede şeytanın Allah'a sığınırım. Onun emrini yerine getirir diyor. Mesela gök gürültüsü de bunlardan bir tanesidir. İşte bu düşünen ve düşünme sonucunda da derinlik elde eden Müslümanın etrafında Cenab-ı Allah'ın yarattığı olaylara bakış açısıdır. Böyle bakacak Müslüman inşallah.
İnşallah. Şimdi hocamızın anlatımlarından bir bölüm var. Düşünmekle ilgili. O bölümü ben okuyayım. Hocamız bir röportajında şöyle demiş. Düşünmek çok önemli bir ibadettir. İnsanlar namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor. Tamam. Ama düşünmek çok önemli bir ibadet. Düşünmenin içinde o kadar çok hikmet, o kadar çok derinlik var ki mesela ne diyor Cenab-ı Allah? Şeytan Allah'a sığınırım. Onlar yine de o sözü, Kur'an'ı gereği gibi düşünmediler mi? Yoksa onlara geçmişte atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? İçten Allah'a yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez. Ancak içten Allah'a yöneldiyse öğüt alıp düşünür diyor Allah. Fakat kendilerine geldikten sonra öğüt alıp düşünmeleri onlara neyi sağlar? Yani bela geldikten sonra, ölüm geldikten sonra düşünmenin bir anlamı yok diyor Cenab-ı Allah. Daha önce düşünmemiz gerekir diyor. Öyle olmazsa Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Demek ki çok derin düşünmemiz gerekiyor. Müslüman çok derin düşünecek, beyni çok gelişecek, ince ince tefekkür edecek. Kur'an ayetlerini ince ince düşünecek. Allah o zaman akıl oluştururum diyor. Düşünmedin mi akıl gider, bambaşka bir insan meydana gelir. Allah esirgesin. Demiş hocamız bir röportajında bir anlatımında. Gerçekten de düşünmediği zaman insan zaten Allah akletmeyenlerin üstüne, düşünmeyenlerin üstüne pislik çökertirim buyuruyor ayetinde. Yani baktığımız zaman zaten hani normalde en önemli konu mesela tek gerçek ölüm. Değil mi? Yani dünyada mesela herkesin bir planı oluyor mutlaka. İşte şunu yapacağım, yarın bunu yapacağım, 3 ay sonra bunu yapacağım, 1 sene sonra şunu yapacağım, 5 sene sonra İşte evliliği düşünüyorum. İşte 10 sene sonra bir yazlık satın alıp torunlarımla şuraya gideceğim. Öyle planlarım var. Hiçbirisi kesin değil. Ya hiçbirisi. Ya 5 dakika sonra yapacağımız bir şey, yapmayı planladığımız bir şey dahi, hatta 10 saniye sonra yapmayı planladığımız şey dahi kesin değil. O an bir deprem olsa onu yapamayız ve önceliğimiz kaçmak olur. Ama tek gerçek var, o da ölüm. Kesin öleceğiz yani. Ve her an olabilecek bir şey. Dolayısıyla bir insanın kalkıp ölüm haricinde, ahiret haricinde konuları, bütün önceliği yapıp, onlar üzerine saatlerce düşünüp, planlar yapıp da kesin gerçek olan ölüm üzerine hiç düşünmeden hayatını kurması çok akıllıca bir davranış olmuyor açıkçası inşallah.
İnşallah. Hocamızın yine bu konuda bir başka programda açıklamaları oldu. Onu da paylaşalım izleyicilerimizle. Hocamız şöyle söyledi. Ölüm tabii çok az düşünülüyor. Yine düşünmeyle alakalı. Halbuki ölüm insanın hem mütevazi olmasını sağlar, hem Allah'tan korkmasını sağlar. Derin düşünmesini sağlar, egoistlikten, bencillikten kurtulmasını sağlar. Makul, dengeli olmasına vesile olur. Ölümü az düşünüp iyi olacağını düşünmek olmaz. O düşünce kalktı mı egoistlik, bencillik gelişiyor. Ama öbür türlü cömert olursun, sevecen olursun, dostlarını ararsın, dünyaya hırsın olmaz, sıcakkanlı olursun, mütevazi olursun. Manevi yönler olmadı mı zaten dünyada da bir şey kalmıyor. Sevgi yoksa, dostluk yoksa, kardeşlik yoksa, affedicilik yoksa, sabır yoksa hiçbir şey kalmıyor. Sabır olmazsa dostluğun devam etmesi mümkün değil, sevginin de. İşte onu biz hocamızdan tabii öğrendik. Diğer programlarda da konuşmuştuk yine, Ender Önder hocamlar da vardı. Ölüm yanlış biliniyor halk arasında. Yani ölüm tamam dünya hayatının sonu, ama sonsuz olan asıl yurt diye buyurduğu Cenab-ı Allah'ın ahiret hayatının da başlangıcı. Yani bir geçiştir ölüm. Mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri terhistir diyor. Ölüm terhis tezkeresidir diyor. Yani ölerek onu alırsın diyor. Ondan sonra alemi berzağa, baki olan alemi berzağa geçiş yaparsın diyor. Şimdi milleti tabii hocamızın eserlerinden önce dediğimiz gibi milletin beynini pişirdiler. Millet tabii ki adam ölümden korkar. Yok olacak ya. İstemez ölmeyi öyle bir durumda. Kim ister yok olmayı? Değil mi? Mesela sevdiği insanlar var. Bütün ömrünü onlarla geçiriyor. Aşık olduğu güzellikler var. Bütün ömrünü onlarla geçiriyor. Sonra bunlar yok olacak. Ya bu, ya insan ölümden değil bundan korkuyor esas.
Evet.
Değil mi? Bunlar, yani bunların biteceğinden, ya ben niye sevdiklerimi bir daha görmeyeyim? Neden sevdiklerimle birlikte olmayayım? Ya insana bayağı şey yapıyor, içini bunaltan bir şey bu. O kafanın anlatımlarından sonra insanlar bunaldılar. Ama Allah razı olsun, hep söylüyoruz hocamızın hem açıklamaları hem eserleri vesilesiyle biz ölümü anladık. Yani ölümü kavradı insanlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İnsanlar uykudadırlar diyor. Bak dünyada yaşayanlar için söylüyor. Şu an mesela diyelim, hem kendi dönem için hem bizim her dönem için. İnsanlar uykudadır diyor. Ne zaman dirilecekler, ne zaman uyanacaklar diyor, biliyor musunuz? Ölünce. Biliyor muyduk bunu? Hayır. Biz ölünce
tamamen uyuyacağız.
Tamamen uyuyacağız. Yani yok olacağız zannediyorduk. Böyle olunca o zaman insan karşısındaki insana sevgi gösterir mi? Sever mi? Sayar mı? Vefa gösterir mi? Sadakat gösterir mi? Affedici olur mu? Olmaz. Nasıl bir daha ben bunu görmeyeceğim? Bu yok olup gidecek. O zaman işte hocamızın en çok güzel bir şekilde buyurduğu gibi egoistlik başlıyor o zaman. Adam kendinden başkasını sevmiyor bu sefer. Kendine önem veriyor, kendine değer veriyor. Bütün öncelikler kendisi oluyor mesela. Evet. O zaman tabii ki İslam'ın güzel ahlakın yaşanması mümkün olmaz ki. Bencilliğin, egoistliğin olduğu bir ortamda. Ama Kur'an iyi öğrenilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri dikkatlice dinlenir ve anlaşılmaya çalışılırsa insan o zaman uyanıyor işte. Yani aslında insanlar uykudaydı. Hakikaten öyle, ama hocamız vesilesiyle ahir zamandaki birçok insan uyandı. Dünya hayatının gerçeğini anladılar ve asıl varılacak yurdun ahiret olduğunu anladılar inşallah.
Hocam, bak, hocam Allah cenneti öyle güzel yapmış ki her şeyin en güzelini, en evet, iyisini koymuş. Mesela şu an ne diyorsun? En güzel yaşantı ne diyorsun? Son model bir arabam olsun, en güzel evim olsun, param olsun. Benim için her şey güzel diyorsun. Burada orta yani öteki diğer tarafta Allah sana daha büyük nimetleri sunuyor. Bu da kötü bir şey değil ki. İnsanlar ölümden korkması veya kaçması gereken bir şey değil.
Ve şöyle bir şey var. Şimdi ahirette mesela şimdi burada aciziz, az önce anlattık. Yıkanıyoruz, evet, duş alıyoruz, işte temizleniyoruz, yüzümüz yıkıyoruz, uyuyoruz, yemek yiyoruz, acıkıyoruz, yoruluyoruz. Bunların hepsi insanlar için acizlik. Oysa ahirette bunların hiçbiri yok. İnsanlar evet, için aciz olacağı bir durum yok mesela baktığınız zaman. Ahirette hiçbir şekilde yorgunluk yok, uykusuzluk yok. Zaten uyku diye bir şey yok. Acıkma diye bir şey yok. Ama Allah yine orada insanları düşünerek en güzel şekilde her şeyi yaratmıştı. En güzel meyveler yine orada mesela. Burada hatta öyle ayetler de var. Allah diyor ki işte buradakinden daha tatlı meyveler yiyeceksiniz. Meğerden söylüyorum. Hani daha güzelleri, daha iyileri, her şeyin daha güzeli. Yani bütün imkanların, buradaki imkanların hepsinin daha güzeli oluyor. O zaman buraya böyle zaten bağlanamıyorsunuz. Hani kazıkla da çaksanız kendinizi dünyaya bağlanamıyorsunuz. Bugüne hani 100 seneden fazla, hadi 120 en fazla var mesela yaşayan. 150 sene önceki insanlar bugün de yaşayan hiç var mı? Gördük mü? Görmedik. Tamam. O zaman dünyaya kazık çakmanın bir mantığı olmadığına göre, burada sürekli kalamayacağımıza göre, o zaman buna göre yaşamamız gerekiyor. Hayatın geçici olacağını hepimiz biliyoruz. Vücudumuz çünkü aynaya baktığımız zaman anlayışlı insana bunu vermiş mesela. Zaman, zamana yaymış her şeyi, değil mi? Büyümemiz bir zaman, işte gelişmemiz bir zaman, yaşlanmamız da bir zaman içinde. Yani ertesi gün kalkıp birden yaşlanmıyoruz. Gün geçtikçe aynaya baktığımız zaman mesela her gün geçtikçe yaşlandığını görüyorsun belli bir süre sonra, yavaş yavaş oluyor. İşte bu da mesela insanlara olan bir acizlik. Ahirette yaşlılık da yok mesela, herkes genç yaşta olacak. İşte bunları da görüp farkına vardığımız zaman insanların gerçek olan, yani dünya hayatında gerçek yaşanması gerekenin gençlik, güzellik, yakışıklılık ya da işte her şeyin en iyi olduğu değil de Allah'a yakınlaşmanın en doğru olduğu. Tabii ki bunların da olması gerekiyor. Zaten Allah söylüyor bir ayette de şeytanın anasını. Müminler en iyi, maddi manevi en iyi yaşayanlardır zaten. Ama buna kapılmayan, yani bunun dünyanın güzelliklerine kendi kaptırmayan insanlar önemli olan, manevi duygularıyla Allah'a yakınlaşarak yine en güzeli yaşamak gerekiyor. Burada zaten düşünmemiz gerekiyor. Bunları akdetmemiz gerekiyor. Allah en büyük çünkü yeteneklerden birisini vermiş bize düşünmek
için. İnşallah. Ahiret hayatıyla ilgili Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin de çok güzel tefekkürleri var. Ölümle ilgili de yine çok güzel tefekkürleri var. İzleyicilerimize tavsiye ederiz. Risalelerden okusunlar. Asay-ı Musa'da şöyle mesela ahiretle uyarıldığında, insanın ahiret hatırlatıldığında genç olsun yaşlı olsun fark etmez, hemen aklını başına alacağı, hemen mülayimleşeceği, hemen böyle bir kalbi bir muhabbetin derinliğin başlayacağını söylüyor. Mesela çok güzel, çok harika anlatmış, onu paylaşalım. Şöyle buyuruyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri, çocuklara der, cennet var, haylazlığı bırak. Kur'an dersiyle temkin verir. Gençlere der, cehennem var, sarhoşluğu bırak. Aklı başlarına getirir. Zalime der, şiddetli azap var, tokat yiyeceksin. Adaletle başını eğdirir. İhtiyarlara der, senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir uhrevi saadet ve taze, baki bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış, ağlamasını gülmeye çevirir diyor. İşte tam az önce anlattığımız gibi materyalist Darwinist kafadan temizlendi mi akıllar? Cenab-ı Allah'ın ayetleriyle ve ahiretle uyarılıp hatırlatıldığında o zaman insan böyle oluyor. İster çocuk olsun, ister yaşlı olsun, ister zalim olsun. Ya ahiret var dedim mi zaten konu kapanır yani. Öyle hiç kimse artistlik yapamaz. Hiç kimse böyle işte ölüme meydan okudu. Var ya böyle haberlere. Hızlı yaşadı, genç öldü. Bunlar Darwinist kafanın oyunları bunlar. Sosyal Darwinizmin oyunları, böyle şeyler yok. Böyle işte hızlı yaşa, genç öl falan. Ana konu ölmek, genç yaşlı fark etmez ki. Çocuk bebek dünyaya geliyor, ölüyor zaten mesela. Öyle, yani. Değil mi?
Çünkü çok bayağı hızlı var. Yaşamış oluyor herhalde.
Yani o konu o değil ki.
İşte
konu
hocam, bazı insanlar şey oluştuğu için. Yani yaş, ölü hep yaşlılıkta gelecek gibi insanlar hissediyor. 60-70'ten sonra öleceğim gibi hissettikleri için bu düşünceler de oluşuyor. Oysa ki insanlar her an 5 dakika sonra öleceğini bilerek yaşasa zaten bu konular olmayacak.
Evet, maşallah. Ya ölüm ilaçtır arkadaşlar. Yani ölümü düşündün mü işte en böyle enaniyetli dediğimiz, yani değil mi? Allah'a karşı haşa büyüklenen, kibirlenen kişilerde bile böyle omuzların düştüğünü görüyoruz. Niye? Çünkü hakkına ölüme karşı yapacak bir şey yok. Herkes ölecek. Şeytan Allah sınırım, her nefis mutlaka ölümü tadıcıdır. Ayet. Gerçektir. Etrafımızda her gün görüyoruz. Değil mi? Bir gün bizim de başımıza gelecek. Üstad Bediüzzaman Hazretleri aynı bunu anlatıyor. Diyor ki ben de diyor önceden diyor ölümden korkardım diyor. Yani bilmezdim, korkardım diyor. Bak ne, ondan sonra anladım ama diyor. Derin düşünüp tefekkür edince ayetlerle, hadis-i şeriflerle anladım ve gördüm ki diyor. En evvel beni çok korkutan ölümün yüzüne baktım diyor. Ya yani ölümü tefekkür etmiş. Bak yine düşünmeye geliyoruz. Yani ölüm düşünüldüğünde gerçek görülür. Ve insan Cenab-ı Allah'a daha da yakınlaşır düşünürse. Gördüm ki ölüm ehli iman için bir terhistir. Bak ne güzel. Değil mi yani insan değil mi, uzun süre mesela üniversiteyi bitiriyorsun, diploma alıyorsun. Üzülüyor musun? Ben niye ben diploma aldım? Eyvah şimdi ne olacak?
Seviniyorsun yani.
Bir de biz tam tersi oluyor kardeşim değil mi? O kadar uğraşıyorsun, çabalıyorsun, kurslara gidiyorsun. Sürücü ehliyeti veriyorlar sana. Üzülüyor musun? Her şey yani niye ben var. Bana ehliyet verdiler diye hani bir sıkıntı oluyor mu sende? Bilakis çok seviniyorsun değil mi?
Niye kurs hayatım bitti ya da niye üniversite hayatım bitti diye üzülen olmuyor ya da.
Tabii veya ne bileyim çalışıyorsun mesela çabalıyorsun. Bir ay sonra patronun sana maaş veriyor mesela. Bir de üstüne prim veriyor. Diyor ki çok iyi çalıştın bu ay sen diyor. Al bir de sana diyor iki maaş benden prim diyor. Üzülüyor musun sen buna?
Ya var mı böyle bir şey üzülen? Oluyorsun, emekli ikramiyesi alıyorsun.
Hep, tabii ki bunlar var. Ahiretle kıyas edilmez. Yani teşbih yapıyoruz ama mantığı anlaşılsın diye. Dünya hayatta öyledir işte. Gelirsin Cenab-ı Allah'a ibadetini yaparsın. Kulluk görevini yerine getirirsin. Güzel yaparsan, hakkıyla yaparsan Cenab-ı Allah da seni mükafatlandırıyor. E bunda üzülecek ne var? Kim üzülür buna? Ha bilmezsen üzülürsün tabii böyle olmayacağını. Onun için ahiret bilinecek. Diyor, devam ediyor üstad. Ecel terhis tezkeresidir. Bir tebdili mekandır. Ya yani yer değiştirmedir yani ölüm. Bu kadar. Bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesi ve kapısıdır. Yani sonsuz olan bir hayatın bir geçişidir. Kapısına gelirsin ölümle diyor. O kapıyı açarsın, sonsuz hayata geçersin diyor. Ve tabii Önder Hocam'ın anlattığı gibi her şeyin en mükemmel, senin ruhuna en fazla zevk verecek, en büyük lezzetleri yaşatacak şekilde bir sonsuz hayatın kapısına geliyorsun ölümle. Zindanı dünyadan çıkmak ve bağıstanı cinana bir uçmaktır. Bak dünya hani çok acayip güzel bir yerdi. Üstad Bediüzzaman Hazretleri zindan diyor. Tabii cennette kıyasladın mı çok şeydir yani. Çok zayıftır. Tam bir zindan gibidir hakikaten. Hizmetinin ücretini almak için huzur-u rahmana girmeye bir nöbettir. Az önce anlattığımız konu. Ve dar-ı saadete, saadet kapısına gitmeye bir davettir. Davet, ölüm. Davetiyedir yani. Davet almışsındır. İcabet edip gidersin. Diye kati anladığımdan, yani ölümün böyle bir şey olduğunu kesin olarak anladığımdan ölümü ve mevti, yani sevme ve ölümü sevmeye başladım diyor. İşte hakiki samimi Müslüman ölümü de sever. Cenab-ı Allah'tan gelen bir güzellik olduğu için inşallah.
Tabii bazıları da şöyle kendilerini bayağı bir zeki zannediyor olabilirler. Mesela işte dünya hayatına bakıyor. Ben diyor bu dünya hayatında en mutlu, işte en zevkli nasıl yaşarım diyor. Bir kere ölümü düşünmeyeceğim diyor. Ölümü bir aklımdan çıkaracağım. Ondan sonra sınırsız yaşayacağım diyor. O bugünlerdeki sürekli dönen reklamda olduğu gibi gençliğimi sınırsız yaşayacağım. Ondan sonra din ahlakını da yaşamayacağım. Hatta bunları da inkar etme yoluna gideceğim. Mesela işte Kur'an'a bakacağım. Kur'an ayetlerini, Kur'an'ın Allah kitabı olduğunu, Allah sözü olduğunu inkar edersem, ondan sonra vicdanımın üstünde örtersem, ölümünü de düşünmezsem muhteşem bir hayat beni bekliyor diye acayip uyanık olduğuna dair böyle kendine bir kanaati oluyor. Sonra rezalet bir hayatın içerisine giriyor. Yani böyle doğrular, ilk akla gelen şeyler değil yani dünya hayatında baktığımız zaman bir şeyin doğru yanı, gerçek yanı ilk akla gelen şey değil. Bazıları zannediyor ki ilk akla gelen şeyle tamam diyor. Ben diyor bak o insanlar düşünemedi diyorlar. Bak din ahlakını yaşıyorlar diyor. Ben düşündüm diyor. Çok uyanığım ben diyor ve bak diyor şimdi dünyadan nasıl zevk alınırmış size göstereceğim diyor. Bir bakıyoruz rezalet, felaket böyle bunalımlar içerisinde sürekli intihar eğilimi, sürekli ağlamalar, ondan sonra sürekli sıkılma, göğsü daralıyor, Allah ayeti bildiriyor çünkü kim İslam'dan yüz çevirirse göğsünü sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılarız buyuruyor Allah ayeti. Sürekli göğsüm daralıyor diyor. İçimde bir sıkıntı var ama nedenini bilmiyorum diyor yani. Hiçbir şey de yok.
O vicdan oluyor işte oradaki.
Evet, yani, vicdanın vicdan devreye giriyor. Vicdan azabı
diyorlar ya.
Evet, inşallah.
Bir şey oluyor.
Tam öyle maalesef.
Ve şöyle bir şey var mesela az önce Akın hocam da dediği gibi insanlar düşünmüyorlar yani öleceklerini düşünmüyorlar. Şu da çok oluyor mesela bazı insanlarda diyor ki işte ölüm hiç beklemiyordum diyor ya diyor ölmesini falan. Hani şöyle bir düşünce oluyor beklemiyorduk işte. Hani daha
vakitsiz
çok gençti,
öldü.
Vakitsiz genç öldü falan. Ama yani bir sırası ya da bir zamanı yok zaten ölümün. Yani her an herkesin başına gelebilir. İşte insanlar bazı insanlar da işte on işte bu zaten bu söyleyenler böyle düşünen insanlar gerçek mümin olmayan Allah'a gerçekten yaklaşmayan insanlar böyle düşünür. Çünkü Allah'ı düşündüğünüz zaman ölümün ne kadar gerçek ölüm haktır zaten değil mi hocam? Yani bunu düşünüp farkına varıyorsak o zaman gerçek şekilde görebiliyoruz ve derin düşünebiliyoruz. Sadece düşünmek önemli değil, derin düşünmek önemli. Yani Allah'ı derinden düşünmek ve içinden hissetmek önemli olan. O zaman demek ki vakitsiz ölüm ya da beklenmeyen ölüm ya da işte zamansız ölüm diye bir şey yok. Her şey kaderdir zaten insanın. Bazı insan genç ölür, o Allah'ın sınavıdır yine aynı şekilde. Bazısı çok yaşlı ölür, o da Allah'ın sınavıdır. Bazısı acı çekerek öldü gibi gözükür. Oysa hani dışarıdan ruhu acı çekmez, bedenen acı çekiyordur. Öyle ölür. Yani bunların hepsi zaten Allah'ın takdiridir. İşte hani acısız öldü ya da acılı öldü, işte zamansız öldü, zamanlı öldü. Bunlar hiçbir şekilde bir kıstas değil. O yüzden bunun farkına varmak gerekiyor. Yani her an öleceğimizi 5 dakika sonrasının garantisi olmadığını bilmemiz gerekiyor.
Ölüm hep kötü gözle bakıyorlar ya. Hmm. Aslında ölüm kötü gözle bakmayacaksın ki cennete gidiyorsun. Peygamberlerimiz İnşallah. Orada, sahabeleri orada, Maşallah. Herkes orada. Bütün güzellikler. Kim istemez peygamberiyle görmek, onu tanımak? Herkes ister. Maşallah. Bu güzelliği Allah sana vesile ediyor oraya alarak seni.
Evet, ve hiçbir sıkıntı olmadığı bir dünyaya gideceksin. Yani burada mesela stres var, sıkıntı var, zamanla bir yarış içindesin sürekli. İnsanlar bir zamanla yarış içinde. Yani en kötü bir sınava giriyorsunuz mesela üniversite sınavına gireceksin ya da lise sınavına giriyorsun. Bir 3 saatlik bir zaman veriyorlar sana. Bu zamana sığdıracaksın bu. Şimdi insan hayatı da öyle. 60 yıl bir hayat veriliyor. Buna mesela hesaplanmış bilimsel olarak. Zaten bunun mesela 3'te 1'i uykuda geçiyor. Bilmem kaçta kaçı işte temizlenmede, uykuda, orada, burada, yolda, derste, okulda, her şeyde, işte.
İlk 15 sene zaten çok...
Geriye ne kalıyor?
10 sene şurada.
4-5 sene bir şey kalıyor geriye hocam.
Mesela 3-4 yıllık bir hayat kalıyor. Yaşadın, kendine dediğin, hani ben bunu kendim için yaşadım dediğin 3-4 yıllık bir hayat. Öbür tarafta sonsuz bir hayat. Şimdi sonsuz diyoruz, bizim aklımızda mesela sonsuzun bir şeyi yok şu an, sınırı yok ya da bir ölçüsü yok. Sonsuz diyoruz ama sonsuzun ne kadar olduğunu çok da bilmiyoruz. Çünkü yani bize sonsuz deseler milyar deriz, işte bilmem ne deriz ama milyar da değil yani. Kat kat trilyonları katla katla yani o kadar bir hayat. 3 sene nereye? Baksan içinden göremezsin 3 seneyi mesela. Bunu ona tercih etmek gerekmiyor. Yani mantıklı olan bu mudur? Yani 3 senelik hayatı sonsuz hayatına tercih edeceksin. İşte bu hocamın da dediği gibi Darwinist düşüncelerin vermiş olduğu bir akıl. Burayı en kıymetli zannettikleri için, burayı en güzel zannettikleri için burada ne kadar güzel yaşarsak bizim için en iyisi diyor. Dünyadan ne koparırsak kârdır diye düşünüyorlar. Oysa hiçbir şey götüremiyorsun oraya mesela. İşte insanlar böyle düşündüğü zaman da hayatlarını buna göre yaşarlarsa dar görürler, derin düşünemezler. Bu sefer de iman edemezler ve o insanlar da dünya hayatında da zaten her zaman mutsuz ve huzursuz olurlar. Çünkü ne aradığını bilmiyorlar. İnsan hep vardır ya hocam söylüyoruz hani insanlar ne aradığını bilmezler. Mesela hocamız diyordu radyoda mesela basıyorlar diyor, kanalı arıyorlar. Ne aradığını bilmiyor ama sürekli değişiyor mesela. Çünkü iman değil, o cennet müziğini arıyor, cennetin güzel şeylerini arıyor. İnsan da zaten yaratılışında insanın hep güzellik var. Baktığı zaman güzeli, en güzeli görme, en güzeli duyma var mesela insanın içinde. Çünkü Allah bu şekilde yaratmış insanları. Hep daha iyisini arıyorsunuz dünya hayatında. Oysa cennette zaten bunların kat kat daha iyisi var. Her şeyin en iyisi var. O yüzden esas olan Allah'a yakınlaşmamız ve derin düşünmemiz gerekiyor.
Bir de video var şimdi dünya hayatıyla ilgili. Hazırsa ya onu izleyelim sonra devam edelim.
Şimdi derin bir nefes alın. Kim bilir, belki de bu dünyada alacağınız son nefes olacak. Çünkü her insan için kaçınılmaz olan ölümün size hangi anda geleceğini bilmiyorsunuz. Peki ansızın muhtemelen de hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkacak ve geri dönüşü de kesinlikle olmayan bu olay için hazırlık yaptınız mı? Yaklaşık 100 yıl sonra şu anda yeryüzündeki insanların hemen hemen hepsi ölmüş olacak. Ve bu insanlara tanıdığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz ve sevmediğiniz bütün insanlar ve onlarla birlikte siz de dahil olacaksınız. Çünkü kolunuzdaki veya duvardaki saatin her vuruşu sizi öleceğiniz ana biraz daha yaklaştırır. Bu filmi izleyen her insanın kaç gün, kaç saat, kaç dakika ömürlerinin kaldığı şu anda belirlidir. Ve her an bu toplam zaman sıfıra doğru geriye gider. Ve sonunda kaçınılmaz an gelir, geri sayım biter. Yıllardır atan kalbiniz durur. Ve son nefesinizi verirsiniz. Ölüm gelir. Ölümle birlikte insanın sonsuza kadar sürecek olan gerçek yaşamı başlar. Her insan ölümün ardından yepyeni bir yaratılışla diriltilecek ve Allah'ın huzurunda hesap verecektir. İnsan bilmelidir ki dünya hayatındaki her şey geçicidir. Allah ise sonsuz olandır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yer üzerindeki her şey yok olucudur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Her insanın kendi hayatı hakkında bitmek tükenmek bilmeyen planları vardır. Oysa bu planların hiçbirinin gerçekleşeceği kesin değildir. Çocukluğunuzdan beri planladığınız işe giremeyebilirsiniz. Bugün akşam yemeği için birine söz vermiş olabilirsiniz ama gidemeyebilirsiniz. Hatta bu filmi sonuna dek izleyebileceğiniz dahi kesin değildir. Dünyada gerçekleşeceği kesin olan tek bir gerçek vardır. Ölüm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır, sonra bize döndürüleceksiniz. Yıllarca çalışıp çabalayıp üniversiteye giren bir öğrenci, okuluna giderken ölebilir. Ya da yeni işe giren bir kişi, iş yerine giderken. Başarılı bir iş adamı, gideceği yere daha çabuk ulaşmak için uçak yolculuğunu tercih edebilir. Fakat uçak düşebilir ve hayatı hiç düşünmediği şekilde son bulabilir. Birkaç saat, bir gün, bir yıl, 30 yıl ya da 70 yıl. Kesin olan bir gerçek vardır ki, sınırlı olan her şey eninde sonunda bitecektir. Ve ölüm size büyük bir ihtimalle bir dakika öncesinde ölmeyi hiç aklınızdan geçirmediğiniz bir anda gelecektir. Bu cenaze törenine katılan insan da bir gün defnedilen kişiyle aynı konumda olacaktır. Hayat kısadır ama insanın ruhu Allah'ın dilemesiyle sonsuza kadar yaşayacaktır. Sonsuzun yanında ise 60-70 senelik hayat çok kısa ve geçicidir. Gençlik yıllarında fiziksel güzelliğiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmış şöhretler, sanatçılar, sinema yıldızları, politikacılar ve dünyadaki zengin ya da fakir istisnasız herkes öldüğünde toprağın altına yapayalnız gömülecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker yapayalnız ve yalın bir tarzda bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. Dikkat! Belki de bu film ölümünüzden önce size ölümü hatırlatmak ve ahireti düşündürmek için yapılan son uyarıdır.
Evet, videoda da gördük. Gerçekten de belki de şu an bu videoyu izleyip hayatını kaybedecek insanlar var. Belki de son uyarı gerçekten. Hani düşündüğümüz zaman bana gelmez diye düşünmeyelim. Çok çok büyük bir gerçek. Yani her an başımıza gelebilir. Yani bunu izledikten sonra her an hayatımızı da kaybedebiliriz. Ya da bunu izledikten belli bir süre sonra da kaybedebiliriz. Ya da seneler sonra da kaybedebiliriz. Ama önemli olan hep öleceğini düşünerek yaşamak, gerçeği bilerek yaşamak. Yani benim 5 dakika sonramın, hatta 10 saniye sonramın garantisi yok. Hep söylüyoruz. Beynimize giden damarlardan birinde bir kan pıhtılaşması olsa beyin ölümüyle direkt ölüveriyoruz mesela. Yani bunun farkına varmamız gerekiyor. O yüzden mesela az önce geçti, görüntüleri gördük. Zamanın ne kadar güzelleri, ne kadar yakışıklıları. Yan yana, hatta öyle bir videomuz da var, yayınlıyoruz onu da sürekli. Yan yana görüntüleri var. Bu adam bu mu diyorsun mesela, ya da bu kadın bu mu diyorsun? Bu kadar güzellikten ne hale gelmiş diyorsun mesela. Çünkü geçici, yani yaşlılık, güzellik, zaten güzellik dediğin, gençlik dediğin geçici kavramlar. Herkes bir gün yaşlanacak, herkes bir gün çirkinleşecek zaten yani yaşı geldiği için. Hani görüntüsünde bir değişiklik olacak ama bunu böyle düşünerek yaşamayacaksın. Hani Allah'ın verdiğini bilerek ve Allah sevgisiyle içinde yaşarsan zaten o zaman ben yaşlandım diye aynaya bakıp pişman olmazsın ya da yana yakala düşünmezsin. Dersin ki bu Allah'ın bir süreci, ben de bunu yaşıyorum. Ve her yaşın kendine göre bir güzelliği vardır derler ya, öyledir zaten gerçekten de. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Yani benim her zaman ileriyi düşünerek yaşamam gerekiyor. Ama Allah'ı tabii ki düşünerek yaşamam gerekiyor. Yani ileriyi düşünürsün, bir plan yapıyorsun. Diyorsun ki şuraya gideceğim diyorsun. Bir şey oluyor, giremiyorsun mesela. Bir aksilik oluyor, kaderin de yok. Bir kaza geliyor başına ya da mesela duyuyorsun çok önemli bir yere gideceksin. Bir sevdiğini kaybediyorsun, hani kendin bile ölmesen. Oraya gitmek durumunda kalıyorsun. O gideceğin önemli yere gidemiyorsun mesela. İşte o yüzden hayatın hiçbir garantisi olmadığı için bunu bilerek ve düşünerek yaşamamız gerekiyor. Ya 5 dakika sonramızın garantisi yok. Bunu bilmemiz gerekiyor yani
kısaca. Bir de şeytanın şöyle bir telkini oluyor insanlara. Ya tamam diyor, böyle genç yaşta ölenler var da sen diyor uzun yaşayacaksın diyor. Böyle bir telkin veriyor şeytan. Ve kişi diyor ki evet diyor, ya ben etrafımda var genç ölen insanlar var diyor ama ben öyle hissediyorum ki ben yaşayacağım diyor. Yani uzun süreler yaşayacağıma inanıyorum.
Şey oluşmuş yani.
Bir telkin olabilir.
Dışarıdaki bana gelmez. Benim başıma gelmez. Ben ölmem. Bana gelmez, olmaz şeklinde insanlarda düşünce oluştuğu için hocam o şekilde oluyor dedi.
Evet, bakın o şeytanın her insana yaptığı bir şeydir. Onu insan şey zannetmesin ya, ben kendim böyle bir şey hissediyorum falan gibi bir şey yapmasın. Kesinlikle. Şey. Yani ölen, 20 yaşındaki ölen herkes de aynı düşüncedeydi. 25 yaşındaki ölen de aynı, herkes aynı düşüncedeydi. Evet. Ender Hoca'nın biraz önce söylediği şey çok önemli. Bu videoyu mesela izleyip bugün hayatını kaybedecek olan pek çok insan olabilir. O yüzden çok dikkatli hemen düşünülmesi gerekiyor.
Yani onlardan biri biz de olabiliriz.
Evet, biz de olabiliriz aynen dediğin gibi. Videoda da söylendiği gibi ölüm bir dakika önce insanın ölümü düşünmediği bir anda geliyor insanlara. Mesela bir trafik kazası oluyor, hayatını anında kaybediyor. Evet. Bir dakika önce bakkaldan mesela o sırada bir şey oluyor. Ve ölüm değil, aklında işte eve bu akşam evde ne yapsam, ne yemek yapsam, İşte bugünkü işleri nasıl yapacağız, çekleri nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken bir anda, bir dakika sonra mahşer meydanında buluyor kendini. Yani Allah'ın huzurunda buluyor. Yani o yüzden hani insanın böyle şuurunu tamamen açıp her an ölebileceği gerçeğini düşünüp hayatını da ona göre idame ettirmesi, evet, düşünmesi gerekiyor.
Sohbetimize kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Araya girmeden önce derin düşünmekten bahsetmiştik. İnsanların derin düşünmeleri gerektiği, sadece düşünmek değil, gerçekten derin düşünmeleri gerekiyor diye. Bununla ilgili hocamızın kitabı var, Derin Düşünmek diye. Bunu kardeşlerimiz internet sitesinden ücretsiz olarak temin edebilir, indirebilirler ya da satın da alabilirler. Derin Düşünmek adlı hocamızın kitabı, detaylı olarak derin düşünmemiz gereken, Allah'ın insanlardan nasıl derin düşünmesi gerektiğini istediği ve etrafımızda olan biten bütün olayların bizim düşünmeye sevk etmesi gerektiğini anlatıyor. Derin düşünmek dediğimiz gibi, yani baktığımız zaman derin düşünmemiz gerekiyor. Az önce anlattığımız gibi hani programın başından beri derin düşünmek gerekiyor. Neleri derin düşünmemiz gerekiyor? Etrafımızda olan hayvanları da derin düşünmemiz gerekiyor, canlıları. İman hakikatlerini derin düşünmemiz gerekiyor. Zaten iman hakikatlerine baktığımız zaman da insanın gerçekten düşüncesinin, şuurunun çok fazla açıldığını görüyoruz. Çünkü aklı olmayan, şuuru olmayan canlıların çok şuurlu hareket ettiklerini görüyoruz. Bu da insanın daha çok derin düşünmesine ve imanına neden oluyor. Bunlardan birisini Önder Hocam bize aktaracak inşallah.
İman hakikatlerinde Allah'ın çok büyük tevekkülleri var hocam. Onunla biraz bahsetmek istiyorum.
İnşallah.
Naturistlerdeki muhteşem dalma sistemi. Yani bu denizaltı sistemlerinde şu an kullanılıyor bu yıllarda. Bununla ilgili biraz bilgiler aktaralım. Deniz altlarında bulunan dalış tankları suyla dolunca gemi sudan daha ağır hale gelir ve dibe dalar. Bir denizaltı sadece 400 metre dibe dalabilirken Nautilus için 100.000 metre derinliğe dalmak son derece kolaydır. Nautilus'un vücudunda 19 santim çapında salyangoz kabuğu biçiminde spiral bir organ vardır. Bu organda birbirleriyle bağlantılı 28 tane dalış hücresi bulunur. Natriyum vücudunda biyokimyasal yolla özel bir gaz üretilir ve bu gaz kan dolaşımı ile hücrelere aktarılarak hücrelerden suyun çıkması sağlanır. Evet hocam, 19 santimetre çapında 28 tane dalış hücresi var. Buralara su doldurarak batıyor. Daha ya ve normal bilim adamları şu an deniz altları yapıyorlar, kapakçıklar oluşturuyorlar. Orada dalışlar için, deniz altının suyun içine girmesi için su çekip içeri dalıyor. Ve 400 metreye kadar dalabiliyor bir makine yığını yani. İnsanoğlunun yaptığı bir şey ama Allah'ın yarattığı bir şeyde hiçbir 28 tane kapakçığı oluyor ve 1000 metre derinliğe dalabiliyor. Mükemmel bir sanat var hocam. Burada maşallah, yaratılış sanatı var yani.
Maşallah.
114 yıl önce de Naturis fosili yine aynıydı. Evrimcilerin söylediği gibi değişime uğradı. Tesadüfen oldu. Böyle saçmalıkları hepsi söylüyor. Ama 114 milyon önceki Naturis kabukları nasılsa şu anki Naturis de aynı. Hiçbir değişiklik yok.
Maşallah.
Evet. Baktığımız zaman hocam çok güzel bir altın oran da var değil mi? Göze insana hitap eden çok güzel bir altın oran da mevcut. Maşallah.
Maşallah. Bunların kabukları da mesela çok hayret vericidir. Normalde biliyorsunuz seramik imalatı yapan fabrikalarda çok dev fırınlar olur. Bu fırınlar 1000-1200 derece, 1400 derecelere kadar ısıtılırlar. Ondan sonra seramik, işte yer karosu, duvar karosu, fayanslar oluşur. Ama Cenab-ı Allah'ın yarattığı canlılarda böyle bir derece görmüyoruz. Hayvan -4 derece, +4 derecede yaşıyor. Yani 4 derecede yeryüzünde yapılmış en kaliteli seramik bu canın üzerinde var.
Maşallah.
Nasıl oluyor? Yani normalde o sıcaklıkta olan bir yapıdır bu. Bahsettiğimiz az önce 1200 derecelerde, 1500 derecelerde. Hayvanda öyle bir şey yok. Doğal seramik. Çok kalitelidir.
Evet.
Ve bir anda olmuştur. Hiçbir dereceleri ilgisi yok. Değil mi?
Evet.
Demek ki dereceli ilgisi yoksa neyle alakalı? Cenab-ı Allah'ın yaratmasıyla alakalı. Bu fosiller de şeyleri çok bunalttı hakikaten. Bu evrimcileri. Şimdi mesela şey hocam gösterince, Önder hocam, yine bazı evrimcilerin alerjisi azmıştır. Eminim. Ya, çünkü hiç değişmediğini gösteriyor ve çok somuttur, açıktır yani. Öyle konuşmaya gerek yok. Yani anlatılacak bir şey yok. Biz canlılara bakarız. Sonra kendilerinden önceki nesillerde yaşamış aynı türdeki canlılara bakarız. Fosil kayıtlarında görürüz biz onların kayıtlarını. Yan yana getiririz. Koyarız, bakarız ve çok açıktır. Fosiller harikadır. Şey gibi, fotokopi gibidir adeta.
Şimdi bütün detayları gösteriyor. Daha net yani. 3 boyutlu görüyoruz mesela.
Evet. Maşallah.
Daha da net görüyoruz. Bir de hocam, farkı olmadı.
Şimdi bir tane, iki tane olsa hani tesadüf diyorlar ya.
Evet.
Şimdi onları söylemeye de hakları yok. Söyleyemiyorlar da, daha doğrusu hak değil. Hiç söyleyemiyorlar. Konuşamıyorlar. Çünkü milyonlarca var.
Maşallah.
Bir tane de bir hayvanda veya 3-5 hayvan türünde değil.
Evet.
Her hayvanda ayrı ayrı. Aynı bu 1400 yıl önce nasılsa hayvan, şu anda da aynı olduğuna dair fosil kanıtları var.
Hı hı,
ve şey yani mesela milyarlarca yıl önceki fosil kayıtları var, milyonlarca yıl önce. Bakıyorsunuz aynı ama onların söylediğinin hiçbir tane daha delili yok. Yani hayvan evrimleşti diyor mesela canlı. Ama hiçbir bunun delili, bir örneği yok. Evet. Göremiyoruz. Mesela burada Nautilus canlısı diyoruz. Bunu belki de bu denizaltını yapan insanlar, bilim adamları belki de evrimi düşünüyorlar ama yine Allah'ın yarattığını, Allah'ın taklit yarattığına ediyorlar. Bakarak, taklit yaparak, hatta biyomimetik diye bir bilim dalı son zamanlarda ortaya çıktı, doğayı taklit eden bilim diye. Bakıyoruz mesela, taklit ederek yapıyor. İşte denizaltının sistemleri, iki odası var mesela, biri suyu alırken biri suyu boşaltıyor. İşte suyu aldığı zaman derine inmesine, boşaltımı çıkmasını sağlıyor. Önder hocam da dediği gibi belli bir, onun da bir kotası var. Eğer fazla altı inerse basınç artacağı için de doğal olarak
belli bir sınırı var.
Bir patlama yaşanır yani deniz altının içinde. Oysa Nautilus canlısı dediğimiz suyun metrelerce altına inebiliyor ve hiç böyle bir sıkıntısı yok. Odacıklarını dolduruyor aynı şekilde. Bakıyoruz, bir akıl var yani. Odacıkların doldurulup da suyun altına inebileceğini bir canlı nereden akıl edebilir? Hani bir aklı, bir şuuru olan bir canlı değil. Bu sistemle bunu akıl edebiliyor. Demek ki burada biz çok büyük bir aklın olduğunu, Allah'ın aklı olduğunu görüyoruz.
Maşallah.
Canlının üstünde tuttuğu.
Bir de hocam şey var mesela, sadece bir hayvandan sadece kapakçığı alıp yapıyorlar. Kapakçığı göz önüne alıp yapıyorlar. Hı-hı. Bir de bu denizatların dış tabaka çevresi yosunlar sarmasın diye, yani rahat denizin içine hareket etsin diye genelde köpek balıklarının derisi tarzında, balinaların ya da yunus balıkların derisi tarzında kaygan bir zemin oluşturuyorlar. Onları da ondan esinlenerek yapıyorlar yani. Tek bir şeyden oluşturmuyorlar. Evet,
bir deniz altına baktığımız zaman da bütün canlıların mesela
özelliğini görüyoruz.
Şey olduğunu, özelliklerinden birer özelliklerini aldığını görüyoruz. Zaten tamamen komple taklit edemiyorlar. Onlar da söylüyorlar. Çünkü ne kadar uğraşırsak uğraşalım Allah'ın yarattığı şekilde olmuyor. Yapamıyorsunuz yani. Ne kadar çok yapmaya çalışsanız da mümkün değil yapabilmeniz. Çünkü Allah'ın onlara verdiği ilhamla, Allah'ın onlara verdiği özellikle, üstün özellikle hiçbir şey insanoğlu yaparak çıkartamaz, üreterek.
Evet, bir film göstermiştik yanlış hatırlamıyorsam. Şey, bilim adamları yengeç yapmışlardı demirden. Hı-hı. Ve normal yengeçte yan yana ikisini koydular. Hı-hı. Deney olarak hareket kısıtlaması. Çok ağır hareket ediyor. Belli bir kıvraklığı olmuyor çünkü doğal olarak metalden olan bir şey. Canlı gibi esnek bir yapısı olmadığı için, kemik yapısı olmadığı için. Onu da göstermiştik. Çok güzel olmuştu maşallah.
Ya 100 milyon dolar harcadılar. İnsana benzer bir makine yapalım dediler.
Evet, Asimo mu?
Çıkardılar Asimo. Garibim ilk adımda tepe takla. 100 milyon dolar ya. Ya yani insanın yani maliyeti demek ki kıyas edilmez.
160 mesela, trilyon üstad, eski parayla.
Efendim?
Eski parayla 160 trilyon.
Evet.
Yani, bir adım attı, dünya yerinden kalktı.
Dünya yerinden
Asimo kaldı. Yürüyor diye haberler verdiler.
Oysa onu söyleyen adamlar da yürüyorlar aynı şekilde. Hatta daha kaliteli şekilde yürüyorlar. Çünkü o hareketlere bakıyorsunuz hep sabit bir şekilde gidiyor. Oysa hani insanlar bunu ilk var olduğu günden beri yapabiliyorlar. Ve demek ki hani sen kendi yaptığına bu kadar özellikleri, insan özellikleri taklit ediyorsun. Yani bildiğin taklit yapıyorsun. Ama bunu yapan insanlar ödüller alıyor. İşte milyonlar kilitleniyor ekrana. İşte alkışlıyorlar bilmem ne, ödüller alıyorlar. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Milyon dolarlar kazanıyor adam bunu yaptığı için. Oysa kendine yani fazla bakmana gerek yok. Geç aynanın karşısına, bir kendine bak yani. Orada da görürsün Allah'ın nasıl insanı çok farklı özelliklerde yarattığını inşallah.
Maşallah. Tabii Asimo'ya bakıp böyle herkes hayretle izledi Asimo'nun yürüyüşünü. Ya kardeşim sen doğdun değil mi bir süreden sonra? Yani Asimo'yla kıyas dahi kabul etmeyecek teknolojide, rahatlıkta, konforda ve her türlü riskli hareketi, esnek hareketi yaparak yürüyebiliyorsun, koşabiliyorsun. Hiç böyle bir zorlukla, engelle de karşılaşmıyorsun. Bunda bir şey yok. Bunu görmezden geliyorsun. O kıytırık adam adım atarken bir 10 dakika düşünüyor. Vay be ne acayip diyorsun, alkışlıyorsun nasıl adım attı ya kardeşim. Sen önce bir kendine baksana. Değil mi? Yani az önce dedik işte değil mi? Derin düşünmek. Etrafımızda Cenab-ı Allah'ın ayetleri var, delilleri var. Önce ona bak. Etrafını görmüyorsan kendine bak, en derin dediği gibi değil mi? Aynada bir bak, hemen anlar insan düşünmeye başladığında olağanüstülüğü.
İnşallah. İnşallah. Ya işte Allah insanları çok fazla özellikler yaratmış. Bu canlıları görüyoruz mesela, söylüyoruz, anlatıyoruz. Biraz da kendimizden bahsedelim mesela. Kendimizin içinde olan olaylardan. Yani biz deriyle kaplı olduğumuz için içerimizi görmüyoruz. Neler oluyor, neler bitiyor, ne hareketler var içeride, bunların hiç farkında değiliz. Ama içimizde o kadar çok detaylı. Yani biz hatta onun görüntüsünü de gösteriyoruz. Bir şehir düşünün, inanılmaz elektrik santralleriyle dolu, inanılmaz donanımlı bir şehir düşünün. İnsan içinin yani binde biri bile değil, milyonda biri bile değil özelliklere sahip olarak. Çünkü inanılmaz bir sistem var insan içinde. Ben şu anda bir Kur'an mucizesi de olan ve bir iman hakikati olan DNA'lardan biraz bahsetmek istiyorum. Allah zaten Kur'an ayetinde de bildirmiş kadın ve erkek kromozomlarının 23'er adet olduğunu. Kur'an mucizesidir bu. 23 kadın kromozomu, 23 erkek kromozomu, yani X ve Y dedikleri erkekte ve bayanda olan eşit olarak toplam 46 kromozom oldu. Bu da bir Kur'an mucizesidir. Ve bunun özelliklerine biraz bakalım. Allah'ın nasıl mucizevi yarattığına bir kez daha şahit olalım inşallah. Kromozomla ilgili detaylı bilgiler. Bir hücre içinde uzun bir DNA sarmalı bulunur. Bu sarmal hücrenin içindeki 23 çift, yani toplam 46 kromozom içinde paketlenmiştir. Az önce söylediğimiz gibi bu zaten bir Kur'an mucizesidir. Allah'ın 23 kromozom erkek ve dişide 46 toplam olması Kur'an'da da geçiyor zaten. Ve mucizevi bir sistem. Tek bir hücredeki kromozomların tümü uç uca birleştirilebilseydi 1,5 metrelik bir kordon oluşurdu. Bu da çok önemli. Yani bu kromozomları bir araya getirseniz 1,5 metrelik kordon. Yani insan vücudunun içinde o kadar uzun boyutlar var ki. Mesela damar ağı var diyoruz. 100 bin kilometre diyoruz mesela. Bunu normal insan vücuduna nasıl sığdırıyorsun? Sığdıramayız yani. Bir iplik tarzı bir şey versek yapamayız. Bakıyoruz bütün mucizevi özelliklerde hep boyutlar çok fazla, çok yüksek şekilde. Burada da mesela uç uça birleştirseniz kromozomları, kromozom dediğiniz küçücük şeyler, bunlar 1,5 metrelik bir kordon oluşturuyor. Bu da işte insan vücudunda olan muazzam özelliklerden bir tanesi. Eğer vücudumuzda bulunan tüm hücrelerdeki DNA'lar uç uca eklenebilseydi, ipin uzunluğu 25 bin kilometre olurdu. Yani 25 bin kilometreye aktarmak gerekirse dünyanın ekvator çevresi 40 bin kilometre. Öyle düşünmemiz gerekiyor. Yani bu ipin uzunluğu, yani dünyanın 1/3 neredeyse, o kadar uzunlukta bir ip uzunluğu oluyor. DNA sarmalının uzunluğu. Uç uca eklenseydi hücrelerdeki. Kromozomun toplam kalınlığı 1 metrenin milyarda biri kadardır. Yani 1 nanometre. 1 nanometre de işte 1/1 milyar yapalım. Öyle düşünelim. Kalınlığı o kadar. Bunun boyutunu düşünelim. Yani aklımızda, zihnimizde oluşturduğumuz zaman bunların bu kadar uzunlukta olması çok büyük. Yani onlar için, o canlılar için 1,5 metre, 1 metre, 10 metre çok büyük bir kavram. Tek bir hücredeki kromozomların içerdiği toplam bilgi 920 ciltlik Britannica ansiklopedisinin içerisindeki bilgiye eşdeğerdir. Bugüne kadar yaşamış, gelişmiş, geçmiş her canlı türünün bütün özellikleri, kanat, göz, dil, yüzgeç vesaire bilgi olarak tek bir DNA yüklense, toplam DNA hacmi bir çay kaşığının ancak küçük bir kısmını doldururdu. Dahası geriye şu ana kadar yazılmış bütün kitapları sayabilecek kadar boşluk kalırdı. Bu da çok mucizevi. Bizim bütün sistemlerimiz DNA'larımızda kendiliğinden yüklü ve DNA'larımız kendi içinde bütün sistemleri barındırıyor. İşte bizim yürüyebilmemizde, yemek yememizde, sindirim sistemimizde hepsi DNA'mıza kodlanmış. Canlıların uçması, beslenmesi, avlanması. Bunların hepsi bu küçücük DNA kısımlarında kodlanmış olarak var. Bunu da Allah'ın yaptığı çok açık ortada zaten. Yani bir insan DNA yapamıyor bugün ne kadar uğraşırsa da. Bir DNA molekülü kendi uzunluğunun milyarda biri kadar küçük olan bir yere sığdırılır. Yani kendi uzunluğunun milyarda biri küçücük olan yere kendi uzunluğu kadar sığdırılıyor molekülü. Bununla ilgili hatta bir ayet var, onu da okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım, Yunus suresi 61. ayette. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur. Ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmalıyım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de kitapta büyüğü yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Gerçekten de burada görüyoruz mesela DNA'daki bu özellik. Allah zaten kontrol etmediği hiçbir şey yoktur diyor dünyada. Yani Allah, hatta bununla ilgili bir ayet var. Allah'ın alnından tutup denetlemediği tek bir canlı dahi yoktur diye hiçbir şey canlıları, dünyada olan bütün canlıları Allah başıboş bırakmamış. Hep kontrolü altında. Ve görüyoruz yani hiç aklı olamayacak. DNA'ların aklı, şuuru yok. Bu özelliklere sahip olması. Bunun farkında bile değil zaten bu DNA'lar. Ama işlevlerini sürekli olarak yerine getiriyorlar. Sürekli olarak yapabiliyorlar. Bu da işte Allah'ın mucizelerinden bir tanesi. Görüyoruz yani.
İnsan vücuduyla ilgili şimdi bir videomuz hazır zannediyorum. Onu izleyip ondan sonra devam edelim.
Saniyeler içinde vücutta gerçekleşen işlemlerden bazıları. Birkaç saniye içinde vücudun her milimetre karesinde olağanüstü komplekslikte ve mükemmellikte, aynı zamanda hayranlık uyandırıcı bir hızda çeşitli işlemler gerçekleşir. Son nefesimizi verdiğimiz ana kadar yaşadığımız her saniye, uykumuzda dahi bu işlemler kesintisiz devam eder. Rabbimizin üstün kudretiyle gerçekleşen bu olaylar şu anda yeryüzünde yaşayan 7 milyar insanın her birinin 100 trilyon hücresinin her birinde her saniye hiçbir aksama olmadan gerçekleşmektedir. Vücuttaki üreme ve kan hücreleri hariç bütün hücreler her saniye yaklaşık 2000 protein üretirler. 7 milyar insanın her birinde bu işlem mutlaka gerçekleşir. Yetişkin bir insanın vücudundaki 100 trilyon hücre her saat yaklaşık 150 kentrilyon amino asidi kusursuzca organize ederek protein zincirleri oluşturur. bir ribozom protein zincirine saniyede 20 amino asit ekleyebilir. Dünya üzerindeki 7 milyar insanın her bir hücresinde oldukça kapsamlı protein sentezi her saniye kesintisiz olarak gerçekleşir. Vücutta her saniye ortalama 50 milyon hücre oluşmakta ve 50 milyon hücre ölmektedir. Bunların 2 milyonu kan hücresidir. Her hücre bölünmesi sırasında 3 milyar harften oluşan 1 milyon sayfalık 1000 ciltlik bir kütüphane olan DNA kopyalanır. Dünyadaki tüm insanların hücrelerinde bu muhteşem bölünme işlemi aynı kusursuzlukla sürekli olarak gerçekleşir. Beyinde saniyede 10 üzeri 16 işlem gerçekleşir. Tek bir sinir hücresi aynı anda 200 binden fazla bilgiyi nakledebilir. Beyinde sayıları 10 milyar civarında olan sinir hücreleri bulunur ve bu hücreler arasındaki iletişim 100 trilyon bağlantıyla sağlanır. Her sinir hücresi saniyede 300 akımı iletir. Her bir sinir hücresi kendi üstüne düşen görevi 1 milisaniyede saniyenin binde birinde yerine getirir. Beyin her saniye dışarıdan ve vücudun içinden gelen 750 milyon uyarıyla ilgilenir. İki beyin yarım küresi arasında ise saniyede 4 milyar bilgi alışverişi yapılır. Bütün bu işlemler dünyada 7 milyar insanın her birinin beynindeki 10 milyar sinir hücresinin her birinde her saniye gerçekleşir. İnsan gözü beyne saniyede 10 milyon bitlik bilgi gönderme yeteneğine sahiptir. Dünyadaki her bir insan bu üstün yeteneğe sahiptir. Bir bardağı kaldırırken kaslar yaklaşık 10 üzeri 20 enerji molekülü ATP harcarlar. Bundan çok daha fazlasını da üretirler. Her saniye 7 milyar insanın vücudundaki 100'er trilyon hücrenin her birinde 10 milyon enerji molekülü ATP hiç durmaksızın üretilir. Damarlardaki beyaz kan hücreleri vücuttaki 10 milyar hücreyi 2 saniye içinde sağlık kontrolünden geçirir. Bu sağlık kontrolü dünyada yaşamış ve yaşayan tüm insanlarda gerçekleştirilmiştir. Hali hazırda gerçekleştirilmektedir. Kalp 60 saniyede vücuttaki kanın tamamını devir daim eder. 7 milyar insanın tamamının kalbi bunu her dakika gerçekleştirir. Karaciğerin tek bir hücresinde 500 farklı kimyasal işlem gerçekleştirilir. Dünyadaki 7 milyar insanın tamamının karaciğerinin her bir hücresi bu 500 farklı görevi bilir ve kusursuz gerçekleştirir. Vücuda bir yemek girdiğinde ince bağırsakta görevli hücrelerin üzerindeki tüycükler besinlerdeki işe yarayan kısımları alıp yaramayanları geri çevirirler. Söz konusu tüycükler tanıdığımız ve tanımadığımız dünyadaki her insanda muhteşem bir organizasyon dahilinde gerçekleşir. Nefes almak için her saniye beyin sapında mercimek büyüklüğündeki bölgede planlama yapılır. Birinci grup hücreler içeri hava çekmek için emir verirler. İkinci grup hücreler, birinci gruptakilerin faaliyetini bir sinyalle durdurarak solunumun hızını ve gidişatını belirlerler. Üçüncü grup hücreler, yüksek oranda nefes alıp vermek gerektiğinde devreye girerler ve karın kaslarına sinyal göndererek solunuma katılmalarını sağlarlar. Her nefes alındığında akciğerlerin üzerindeki 300 milyondan fazla kesecik açılıp kapanarak havayı vücudun içine alır. Her 3 saniyede bir nefes alan 7 milyar insanın tümünün vücudundaki bu hücreler ve kesecikler istisnasız aynı görevi yerine getirirler. Vücuda tek bir saniyede binlerce hormon belli hücrelere haber gönderir. Her bir hormon karar verir, hücrelerle haberleşir, vücudun ihtiyacı olan salgıyı oluşturur. Bunun için uygun olan miktarı belirlerler, zamanlamasını, salgılama süresini ayarlarlar. Dünyadaki 7 milyar insanın tümünün vücudunda milyarlarca hormon milisaniyeler içinde aynı işlemleri gerçekleştirir. Siz bu cümleyi okuyup bitirinceye kadar gözünüzde yaklaşık 100 milyar işlem yapıldı. Bu işlemler saniyenin onda biri kadarlık bir sürede gerçekleşir. Ve bu işlemler dünyadaki her insanın göz hücrelerinde mutlaka gerçekleştirilmektedir. Bağırsaklardan karaciğere gelen zararlı bakteriler özel hücreler tarafından 0.01 saniyeden daha kısa bir süre içinde sindirilir ve etkisiz hale getirilirler. İnsan vücudunda 10 milyar kılcal damar bulunur. Bu damarlardan her saniye geçen al yuvarlar taşıdıkları oksijeni hücrelere aktarırlar. Bir al yuvar bir kılcal damarda sadece 1 ila 3 saniye kalır. Sonra kalbe doğru hareket eder. Bu sürede dokulara oksijeni verip oradan karbondioksidi alır. Dünyadaki 7 milyar insan her nefes aldığında bu dağıtım bu kusursuz sistem dahilinde gerçekleşir. Bu yazıyı okurken beyninizde milyarlarca hücre bir taraftan okuduğunuzu anlamaya çalışıyor, bir taraftan kaslarınızın duruşunu kontrol ediyor, bir taraftan nefes alışınızı kontrol ediyor. Beyin, hücrelerinizdeki protein üretiminden, oksijen al yuvarların hücrelere oksijen taşımasından, gözünüze çarpan görüntüler, kulağınıza gelen sesler, midenizdeki, karaciğerinizdeki hareketler, kolunuzu sıkan kol saati. Her şeyden haberdar olarak, her birine, her saniye cevap vererek, her birini denetleyerek hareket eder. Vücuttaki bu muhteşem sistem, dünyada gelmiş geçmiş tüm insanlarda ve hali hazırda yaşamakta olan 7 milyar insanın tümünde her saniye kusursuz ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmektedir. Kuşkusuz ki insan vücudundaki bu muhteşem sistemin yaratıcısı Yüce Rabbimiz Allah'tır. Ve bu sistemin her anının, her aşamasının bilgisi ve kontrolü alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'a aittir. Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır.
Evet. Gördüğümüz gibi gerçekten de Allah insanları muhteşem sistemlerde yaratmış. İşte bunları da bizim görmemiz, bilmemiz gerekiyor aslında. İşte bunlar eskiden görülmüyordu. Neden görülmüyordu? Darwinist fikirler, evrimci düşünceler, işte komünizm düşünceleri, akımları, işte bu zamanın çok insanlara eziyet, işkence çektiren insanlar var. Biliyoruz işte Hitler olsun, işte ne bileyim
Mussolini
olsun. Bunlar hep zamanında insanlara büyük işkenceler yapmış. Darwinizm mantığı altında, onun düşüncesi altında. İşte şu anda mesela farkına varılmaya başlanıldı. Bunun farkına varılmasının bu dönemde olması da şaşkınlık getirecek bir durum. Çünkü bu zamanın da en büyük özelliği ahir zamanda olmamız. Ahir zamanda olduğumuz için de bu tarz düşüncelerin tamamen ortadan kalkacağını, yavaş yavaş kalktığını ve tamamen kalkacağını görüyoruz. Kim meselesiyle? Tabii ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam meselesiyle sürekli anlatıyoruz mesela. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman da bu düşüncelerin tamamen ortada kalkmış olduğu, dünya içinde huzur ve güvenin olduğu bir ortam olacak. Hocam bununla ilgili bir Cübbeli Ahmet Hocamızın bir videosu var. Eskiden hani Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelecek diyordu ama şimdi bir karar değişikliğine gitti. Gelmeyecek diyor. Bu alametlerle ilgili bir videomuz var. Onu izleyelim isterseniz, üstüne konuşalım.
Bu kadar hadis-i şerifleri, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar hadis buyurdu. Bütün kıyamet alametlerini bize duyurdu. Duyurduklarının hepsi o zaman hiçbir alamet bile yokken bakın şimdi yarıdan fazlası çıkmış durumda. Aynen yaşıyoruz ve görüyoruz. Sen şimdi bundan sonraki buyurdukları da çıkmayacak mı zannediyorsun? Aynen çıkacaktır. Bu bir iman meselesidir. Yani sen nasıl peygambere inanıyorsun da dediğine inanmıyorsun ya? Bu nasıl bir imandır? Ben bundan bir şey anlamıyorum.
Kıyamet alametleriyle alakalı olarak orta alametler, henüz yaşanmakta olan, içerisinde bulunduğumuz alametler bahsindeyiz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem her şeyi Allah-u Teala tarafından bildi ve bize bildirdi. Şimdi bu mucizeleri yaşamaktayız. bu araştırmacılar, bu kadar meseleleri inceleyenler sırf şu hadis-i şerifleri inceleyip bunların hepsinin şu anda çıktığını, yaşandığını gördükleri zaman mutlaka iman etmeleri gerekir. Çünkü 1400 sene evvel nasıl bu kadar bu haberler verilir de tıp atıp çıkar? Bunu ancak kainat-ı yaradanın hak olan elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilebilir, bildirebilir. Bak kendilerinin bazı meşhur adamları var, kehanetleri var, kayıptan haberleri var, Nostradamusları var, bilmem ne namussuzları var. 60 ya tutmuş ya sallamış. He? Ya tutuyor ya tutmuyor. Kimisi çıkmayan şeyi çıktı gibi uyduruyor. Çıkan bir şeyi o demediği halde demişti diyor. Böyle yalanlarla milleti Resulullah'ın bu kadar hak haberleri gün be gün çıkıyor. Bunları hiç konuşmuyorlar, konuşturmuyorlar, dinlemiyorlar, dinletmiyorlar. Kainlerin, falcıların, müneccimlerin yalan uydurmalarını yaldızlayan, yaldızlayan milletin kafasına, gözüne sokmaya çalışıyorlar. Allah şerlerinden muhafaza. Basın güçleri var, yayın güçleri var. Dünyayı ele almışlar. Palavrayı, yalanı doğrudan ileri geçirmişler. Milleti bunlarla oyalıyorlar. Bu kadar dosdoğru haberleri gizliyorlar. Ayeti buyuran Allah, hadisi de o buyurdu. Eğer Allah buyurmasaydı da birisi bir şey uydursaydı, bu kadar kıyamet alametlerinin hadisleri tıp atıp çıkar mıydı? Çıkmazdı. O zaman ne deriz? Bu böyle olmadı ya, nasıl iş? Yüzlerce, binlerce bu konuda ciltlerce kitaplar yazılmış, hadis ve rivayetler doludur. Peki bunların hepsi nasıl tıp atıp çıkıyor? İşte bu sözün en güzelini duymaktır. İnşallah duymaktan ileri bir de uymak nasip olur inşallah. Allah-u Teala buyuruyor, kıyamet çok yaklaştı.
Evet. Görüyoruz gerçekten. Yani bundan birkaç yıl önce, çok fazla değil yani. Diyor ki, hatta sözünü de söylüyordu. Diyor ki siz diyor peygambere inanırsınız da söylediğine nasıl inanmazsınız diyor. Hadislerde olan olayları diyor görüyorsunuz da diyor, nasıl görmemezlikten geliyorsunuz diyor. O zaman şimdi biz aynı soruları Cübbeli'ye soralım. Evet. Yani yıllar evet. Önce diyorsun ki gelecek Hazreti Mehdi, olayları görüyoruz diyorsun. Peygamber Efendimiz söylüyor, sen nasıl inanmazsın diyorsun. Zamanı belli ediyor diyorsun, olayları çıkıyor diyorsun. Şu anda çıkıp da diyor ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek. Bundan 500 yıl sonra gelecek. İşte geldi gitti bilmem ne, bu tarz şeylerle konuşuyor. Kendi içinde çelişkiye düşüyor. Tıpkı Allah'ın bir ayette söylemesi gibi o insanlar, o tarz insanlar kendileriyle çelişkiye düşerler. Gerçek Müslüman olmayanlar, mümin olmayanlar.
Aykırı görüşler içindesiniz. Evet.
Görüyoruz gerçekten de. Yani bundan birkaç yıl önce nasıl söylerken şu anda bambaşka söylüyor. Yani şu an iki görüntüsünü yan yana koysak, konuştursak dersiniz ki bu adam bunu söylemişse niye bunu söylemiş diye. Tutarsız çünkü evet. İkisi arasında. O zaman
bence çıkmış alametlerin zaten, yani alametler çıktı denildikten sonra onun geri dönüşü yoktur. Mesela biz buraya ne yapıyoruz? İşte program için geliyoruz değil mi? Mesela Ender Hocam'ı ben görüyorum. Ben Ender Hocam'a mesela Serdar Hocam sorsa, Ender Hocam buraya geldi mi dese, evet biraz önce burada gördüm desem. Sonra 5 dakika sonra sorsa Ender geldi mi buraya, yok buraya hiç gelmedi desem, bu yalan olmuş olur. Yani ikisinden birisi yalandır bunun. Yani ya ilk dediğim yalan olur veyahut da ikinci dediğim yalan olur. Dolayısıyla alamet olayı da böyle, yani alamet konusu da böyle. Ya alamet çıktı denildikten sonra bunun geri dönüşü yoktur bir daha. Pardon, çıkmamış olmaz. O çıktıysa çıkmıştır. Ki zaten biz çıktığını görüyoruz. Yani Fırat'ın suyu kesildi. Cübbeli anlatıyor zaten senelerde. Bakın Fırat'ın suyu kesildi diye. Ramazan ayında güneş ay tutulmaları, onun haricindeki alametleri anlatıyor. Çıktı çıktı çıktı. Sonra bir anda Mehmet Ali hocamızın dediği gibi şu son 3 senedir ne olduysa bir fikir değişikliğine gitti. Ender hocamın biraz önceki tabiriyle. Bir anda yok, alametler çıkmadı şu anda. Yani alametleri görmüyoruz. Dolayısıyla 570 sene sonra bekliyoruz demeye başladı. İkisinden birisi doğru değil ama biz tabii hangisinin doğru olmadığını biliyoruz. İkinci dediği doğru değil. Tabii yani. İlk anlattıkları tamamen
zaten
doğru.
Sormak gerekiyor. İkinci dediğinden yok diyor ya. Neden yok diyorsun? Bundan yıllarca anlatıyorsun sen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Hatta bununla ilgili kitapları falan da var yanlış hatırlamıyorsam. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleriyle ilgili dergilerinde yazıları var yani. Yazılar yazmış. E sen bunları söylüyorsun yıllarca. Ondan sonra birdenbire bir değişiklik yapıp tam tersine dönüp yok bunlar çıkmadı. Sonra gelecek diyorsun. Değil mi hocam? Evet, kitapta elindeki hocam.
Doğru, evet.
Yani evet. O yüzden dolayı yani kendiyle çelişkiye düşmüş. Yani bu şekilde ama tabii ki biz biliyoruz ki yani Cübbeli dedi diye böyle olacak değil tabii ki. Çünkü bir kaderi, dünyanın yaşayacağı bir kaderdir bu. Zamanı geldi. Cübbeli bundan yıllarca önce doğrusunu söylüyordu. Şu an neden öyle söylüyor bilmiyoruz ama şu an anlattıkları zaten doğru değil ayrı zamanla ilgili. Çünkü evet. Yaşadığımızın delilleri ortada. Yaşadığımız olaylarla Hazreti Peygamber Efendimiz birebir söylemiş. Yani bunu görmemek için kör olmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz hadislerde bizlere bildirmiş. Bu olaylar olduğu zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek diyor. Yani bunları görüp de evet, manevi bunun farkına varmamak, kör olmamak gerekiyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bir tane olay değil bir de. Yani hani bir tane olay dersiniz, tesadüf dersiniz. Ama öyle olaylar var ki hiç dünya da şu zamana kadar hiçbir zaman olmamış olaylar zaten. En büyük özelliği o. Hiçbir zaman aynı bu şekilde yaşanmamış. Anlatıldığı dönemdeki gibi. Mesela Lül'ün kuyruklu yıldızı bir kere geçti. İşte mesela Fırat'ın suyunun kesilmesi bir kere kesildi. Irak-İran savaşında askerlerin kaybolması, savaşın galibinin olmaması bir kere oldu. Bu olayların hepsinin özelliği bir kere olması. O yüzden dolayı yani bu olaylar hiçbir şekilde görünmeyecek şekilde değil. Ve detaylı olarak anlatılmış. Hani Peygamber Efendimiz aktarırken ucunu açık olarak bırakmamış. Olay yer ve zaman veriliyor, mekan veriliyor ve tarih evet. veriliyor. E bu baktığımızda görmezsek bu gerçekten büyük körlük olmaz mı?
Evet, i̇şte manevi bir körlük olur gerçekten. Olmuş. Yani çünkü normalde hani gözleri görmeyen bir insan dahi normalde hani fiziki olarak bunu anlatıldığı zaman anlar. Hani bunu görmemek için Ender Hocam'ın dediği gibi manevi olarak yani Allah'ın ayette bildirdiği onların gözleri vardır görmezler. Evet. Ayetinde bulunan kişi olmak gerekiyor bunları görmemek için bu alametleri.
İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile ilgili konudan bahsedelim biraz daha. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gerçek Tevrat'ı çıkarır ve bir Musevi cemaatine onun vesilesiyle Müslüman olur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir Musevi cemaatine Müslüman yapıyor. İnşallah. Ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a denilmesinin sebebi şudur. O Yahudilerin hac yaptığı Şam dağlarında bir dağın içinde Tevrat'a dair kitapları çıkarır ve Yahudilerden bir cemaat onun elinden Müslüman olur. Ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam denilmesinin nedeni Şam'da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan gerçek Tevrat kitaplarını çıkaracak Yahudilere karşı delil getirecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda hadislerini en doğru şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam anlatacak, açıklayacaktır. Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Buyurdu ki, Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyamettiğinde Resulullah'ın yolunda gidecektir. Yalnız o, Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eserini açıklayacaktır, diyor.
Demek ki en güzel Hazreti Mehdi... Evet. Anlatacak peygamberimizin hadislerini İnşallah. Ahir zamanı.
Doğru anlamıyla ve Kur'an ahlakını zaten yayacak ve Kur'an'da olması olduğu gibi yani peygamber evet. efendimiz zamanında olduğu gibi dini anlatacak. Yani gerçekleriyle şimdiki hurafelerle olduğu gibi evet. değil. Gerçekleriyle Kur'an ahlakını yayacak.
Evet. Bu hadis özellikle ahir zamanda hadislerine bakmaktadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bu hadislerin gerçeğini bizzat bilen kişi olacağı için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahir zamanla ilgili hadislerini en doğru şekilde o açıklayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyafetleri de cildi de parlak olacaktır, diyor. İmam Ali Aleyhisselam diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitap eden şöyle buyurdular. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üzerinde nurdan elbiseler vardır. Hadiste üzerinde nurdan elbiseler vardır sözleriyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın elbiselerin parlak olacağını işaret edilmiştir. Bilindiği gibi nur ışık kaynağı değil ışığı yansıtan anlamındadır. Kur'an'ın ve ayı bunlar için bir nur kılmış, güneşi de aydınlatıcı ve yakıcı bir kandil yapmıştır. Ayetinde güneşin bir ışık kaynağı olduğu nur kelimesiyle ifade edilen ayın ise ışığı yansıttığı belirtilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi beyaz ve parlak ve temiz kıyafetler giyecektir. Aban bin Talib der ki İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Ben Kaim'i yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görür gibiyim. Necef'in arkasında Resulullah'ın beyaz zırhını giyecek ve zırhı giydikten sonra bedeni tıpkı Resulullah'ın bedeni gibi genişleyecek. Cennet ipeklerinden bir elbise zırhı örtülecek. Burada cennet ipeğinden kasıt temiz ve parlak görünüşlü olmasıdır. Cennet ipeğinde ifadesinin kullanılmasının nedeni Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın nurayetinin ve temizliğini vurgulamak içindir. Yoksa cennet ipeği cennete özgü bir kumaştır. Ayrıca bu hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bedeninin aynı peygamberimizin gibi geniş ve heybetli olacağı dikkat çekilmiştir. Evet hocam, burada da kıyafetinden, giyeceğinden, fiziksel özelliklerine kadar bütün detaylarıyla Allah bize 1400 yıl önce Hazreti Mehdi'nin bütün özelliklerini anlatmış. Görüntüsü olsun, giyiniş tarzı olsun, yüzündeki benine kadar, izine kadar her şeyi bize bildiriyor.
Maşallah. Allah Peygamber Efendimiz'e ilham etmiş. Peygamber Efendimiz de bize anlattı, evet, inşallah.
Zaten mesela gördük, giyeceği kıyafetlerden, parlaklıktan, işte Önder Hocam da dediği gibi yapacağı olaylardan, hatta dünyada yaşanacak sosyal ekonomik olaylardan da bahsediliyor. Doğal olaylardan bahsediliyor. Peygamber Efendimiz hepsini anlatmış. Yani sadece tek bir dalda değil, bütün bölümlerde bu olaylar yaşanıyor. Ayrı zaman alametleri. Peki Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkış alametleri bunlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiği zaman ne olacak? Dünya hayatında neler yaşanacak? Bunlardan da bahsedilmiş. Sadece çıkış alametleri değil, dünya hayatında yapacakları faaliyetleri, göstereceği, yapacağı olayları, ilim yani ilim savaşıyla, fikren mücadelesiyle dünya hayatında birlik, beraberlik ve dostluğu sağlayacağı. Bununla ilgili de görüntülerimiz var. İzleyicilerimize onları da aktaralım. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanları dostluğa ve birlik olmaya çağıracaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ve kıyamında her şey dostluk ve beraberlik olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında kalplerdeki kinler atılacak, her yeri huzur ve emniyet saracak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde sapkın sistemler yıkılacak. Naim ve Ebu Naim, Ebu Said'den tahriş etti. O dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Zamanın intika uğradığı, sistemlerin değiştiği bir dönemde Mehdi denen bir zat gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacaktır. Dünyanın her yanında rejimler değişti ve değişiyor. Ateist, Marksist, faşist, emperyalist sistemlerin tamamı yıkıldı. Bu durum Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği yüzyılda olması da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir mucizesidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların tüm sorunlarına çözüm olacaktır. Herkesin yardımına koşacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam imdada gelen ve feryat desretler yani feryat edenin yardımına koşan, yardım edendir. Allah onu dünyadaki insanların imdadına yetişmesi için gönderecektir. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı vesile ederek hem şiddeti hem de şiddetin felsefesini yok edecektir. Şeyh Tusi Gaybeti sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yükselişi olacak. Allah onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vasıtasıyla yalanları ortadan kaldıracaktır. Onun yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vasıtasıyla şiddeti ortadan kaldıracaktır. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam boyunlarınızdaki esaret ayıbını kaldıracaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında zalimlerin hakimiyeti sona erecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hükümranlığı zamanında zalimlerin ve müstekbirlerin hükümranlığı, münafıkların ve hainlerin siyasi nüfuzu nabut yani yok olacaktır, son bulacaktır. Evet, Peygamber Efendimiz hadislerinde belirttiği gibi gerçekten çıkış alametlerinin olduğu gibi Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiği zamanda yaşanacak olayları çok detaylı olarak anlatmış. İşte biz bunları gördüğümüz zaman zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğini de anlayacağız. Ve dünyada güzellik olacak. Yani bu anlattığımız şu an mesela benim anlattığım slide'daki dünyadaki güzelliğe dair şeyler. Yani dünyada yaşanacak güzel olaylar. Şu an nasıl bir sıkıntı içindeyse dünya, nasıl bir ekonomik bunalım, nasıl bir sıkıntı, sosyal olaylar olsun, ekonomik olaylar olsun, doğal olaylar olsun, bir sıkıntı içinde şu anda dünya. Herkesin hakim olduğu, Müslümanların eziyet çektiği, zulüm gördüğü bir dünya içindeyiz. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam da zuhur ettiği zaman da tam aksine dünyanın tamamen güzelleştiği ve dünyanın gerçekten de çok güzel birlik, beraberlik ve güvenin tam olduğu, sadakatin tam olduğu, insanların birbirini çok fazla sevdiği bir dönem olacak. Bunu da insanların istememesi için hiçbir neden olamaz. Çünkü güzeli niye istemiyorsun diye sorarız yani o zaman. Deriz Yani her şey güzel olacak, bu güzel olacak. Sen diyeceğiz işte tek başına rahat gezebileceksin, güvenli bir ortamda yaşayacaksın. İşte ekonomik sıkıntın olmayacak, maddi manevi her açıdan doymuş olacaksın. Hatta bir hadiste Peygamber Efendimiz diyor, verirsiniz almaz geri verirler diyor. Yani o kadar bir bolluk bereket olacak ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber. Hani bunu neden istemiyor yani, dünyadaki insanlar neden istemesin? İşte bunun da farkına varmak gerekiyor. Biz de şanslı olarak bu dönemdeyiz. Yani herkesin isteyeceği, yaşamak isteyeceği, geçmişteki insanların bu dönemde yaşamak isteyeceği bir dönemdeyiz. Tamamen adaletin ve huzurun ferahın ereceği bir dönemdeyiz. İnşallah bu dönemle beraber bunları da göreceğiz, yaşıyoruz şu anda zaten. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın faaliyette olduğunu biliyoruz. Ve Peygamber Efendimiz'in sahabelerle konuşmasında söylediği gibi şehrini soruyorlar. Peygamber Efendimiz Konstantiniye diyor. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'da olacağı, hani düşünüldüğü gibi Arap topraklarında Mekke Medine'de değil, İstanbul'da zuhur edeceği. Çünkü Medine kelimesi kullanılıyor orada sahabeler. Medine Arapça şehir demek. Yani hangi şehir diye soruyorlar. O da Konstantiniye Medine diyor. Yani İstanbul şehrinde diye söylüyor. Bu da İstanbul'da olacağını ve İstanbul'da faaliyetlerini sürdüreceğini gösteriyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. İşte burada bu kadar detaylı bahsedilmişken Peygamber Efendimiz, bizim de bunları gerçekten hadislere dikkatli okuyup, dikkatli anlayıp öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü çok detaylı bahsetmiş. Çok fazla düşünmemize gerek yok. Yani fiziksel özelliği. Bugün iyi bir el sanatı düzgün olan bir insana anlatsam, çiz desem, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çizer. O kadar detaylı bahsetmiş Peygamber Efendimiz. Yani hani bunu görmemek saçmalık olur. Ya da bu olayları görmemek, yaşanan olayları görmemek manevi körlük oluyor bir nevi. Yani görüyorsun ama görmemezlikten geliyorsun. İşte bu dönemdeyiz. Bunu da çok güzel bir şekilde yaşamamız gerekiyor inşallah. Programın sonuna geldik inşallah. Saat 17'de Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımız olacak. Bunu izleyicilerimiz canlı olarak A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilirler. Herkese iyi günler diliyoruz.